Hayırlı akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratış Dilleri programımıza hoş geldiniz. A9 TV'de ve Kanal Avrupa'da inşallah bu akşam yayın yapıyoruz. Sayın Doktor Oktar Bobun Hocam ve Akın Gözükan Hocam'la birlikte inşallah bir programa da başlıyoruz.
İnşallah. Programlarımızda iman hakikatlerinden bahsediyoruz inşallah. Kur'an müzelerinden bahsediyoruz ve iman hakikatleri ve Kur'an müzeleri gerçekten çok önemli. Çünkü İman hakikatlerini inceleyince bir insanın tam Allah'a olan imanı artıyor. Yani tam olarak sağlamlaşıyor. Hiçbir şekilde de insan şöyle bir şey söyleyemiyor. Yani işte ben Kur'an'ın hükümlerine yeterince titizlik gösteremiyorum. İşte yapamıyorum. Ya bunun sebebine baktığımızda gerçekten imani bir zafiyet olduğunu görüyoruz. Çünkü tam olarak Allah'a iman edildiği zaman, tam olarak Allah'ın varlığı görüldüğü zaman bir insanın zaten Kur'an'ın hükümlerini yapmaması, yerine getirmemesi gibi bir şey söz konusu değil. Yani Allah'ın izniyle ne olsa müminlerin sözü işittik ve itaat ettik derler buyuruyor Allah ayetinde inşallah. Dolayısıyla iman hakikatleri, Kur'an mucizeleri, işte evrimin geçersizliği bunları görmek çok önemli. Biz de inşallah her gün bunu hocamızın vesilesiyle, hocamızın 32 senelik mücadelesi var bu konuda. Biz de Kur'an ve sünnet ışığında hocamızdan öğrendiklerimizle bu mücadeleye katkıda bulunmaya çalışıyoruz inşallah.
İnşallah. O zaman hemen Kur'an bilimi emrettiğini kaç programda inşallah söyledik. Allah ayette bilimi emrediyor. Yani bilim mesela iyi bir şey, olsa da olur olmasa da olur gibi değil. Değil mi? Allah gereği gibi ilim sahipleri Allah'tan, değil mi? Gereği gibi korkarlar diyor. Hakkıyla ilim sahipleri. Günümüzde de ilim nedir? Biyolojidir, fendir, matematiktir, tıptır, astronomidir. Bilimin bütün dalları inşallah Allah'ın yaratmış olduğu, Allah'ın varlığının yine ispatına yol açan, bize bunları gösteren inşallah delillerdir. Şimdi Kur'an'dan bazı ayetler var. Bunların ebcedleri günümüzdeki bilimsel buluşlara aynı zamanda işaret ediyor inşallah. Şöyle söyleyeyim.
Evet, Allah'ın ispatına yol açan haşa öyle değil. Yani Allah'ın varlığının delilleri. Allah'ın
Gösteren inşallah.
Tabii inşallah. Gösteren inşallah. Allah'ın ispatı olmaz.
Evet, Allah versin. İnşallah. Allah'ın varlığının delilleri olmuş oluyor inşallah. İnşallah. Şimdi Araf suresi 174. ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor, şeytan Allah'a sanırım. İşte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Umulur ki dönerler. Ayetinin ebced sayısı 1989 tarihini veriyor. Yani sayısını veriyor. Bu da Big Bang'in bir gerçek olduğunu kanıtlayan COB adlı uydunun uzaya gönderiliş tarihini vermekte. Tekrarlıyorum, 1989 tarihini veriyor Araf suresi 174. Ayet işte biz ayetleri böyle birer birer açıklarız. Umulur ki dönerler diye buyuruyor Allah.
Maşallah.
COB uydusu ne yaptı? Uzaya gönderilir gönderilmez 8. dakikada kozmik fon radyasyonunu hemen tespit etti. Yani bir kere bu başlı başına metafizik bir konu. Yani yıllar süren araştırma var. COB uydusunun yapılması, kozmik fon radyasyonunun ne olduğunun bulunması, bunun yani illaki olması gerektiği ve kanunu bulunuyor. Evet diyor, karar veriyorlar. Uydu ateşleniyor 8. dakikada. Yani yıllar öncesinde çalışması var öncesinde. Sonrasında 8. dakikada konu bitiyor. Allah'ın metafizik yaratıyor. Allah'ın yaratmasının apaçık olduğunu inşallah gösteriyor. Big Bang materyalistlerini hiç sevmedi. Çünkü maddenin ezeli olmadığını, yani sonsuzdan beri var olmadığını ispat eden çok önemli bir buluş, bir keşif bilim tarihinde. Değil mi? O yüzden bu da bir Kur'an mucizesi olarak inşallah dikkatimizi çekmişti.
Hatta yayınlar yarıda kesiliyor. O COB uydusunun kozmik fon radyasyonunu bulmasıyla o dönemdeki televizyon yayınları yarıda kesilip son dakika haberi olarak bilim Allah'ın varlığını kanıtladı şeklinde. COB uydusunun işte 8 dakika içerisinde kozmik fon radyasyonunu bulmasıyla bilim Allah'ın varlığını net olarak kanıtladı diye haberler giriliyor. Hatta onu da Evrenin Yaratılışı belgeselinden kardeşlerimiz izleyebilir inşallah. harunyahya.org'dan ücretsiz olarak indirip.
İnşallah. Şimdi diğer Kur'an mucizesi bir örnek vermek istiyorum. Şeytan Allah'a sanırım. Yeryüzünde kesin bir bilgiye inanacak olanlar için ayetler vardır. Zariyat suresi 20. ayet. Bu da Mendel'in DNA çalışmalarına başladığı 1856 yılına işaret etmektedir. Ebced'i 1856 veriyor. Mendel ne yaptı? Mendel günümüz genetiğinin temelini attı. Yani eskiden ki efsanevi bir inanış vardı. Canlıların işte nedir? Dünya içerisinde çevresel koşullarla yaşadıkları ortama göre kendilerinin de değişikliğe uğrayabileceğine. Mesela annesi veya babasının sahip olduğu, değil mi, özelliklerin sonradan. Mesela kaslarını çok iyi çalıştırdı, çok iyi bir vücuda sahip oldu. Veya terzi değil, terzilik mesleğini öğrendi mesela, çok iyi bir terzi oldu. Veya çok iyi bir snowboardçu oldu. Veya çok iyi bir yazar oldu mesela. Veya çok iyi bilim adamı oldu. Bunları ama sonradan çalışarak edindiği bir özellik oldu kendisinde. Bu özellikler aynı şekilde çocuğuna geçmiyor. Ne beceriler, ne bilgi, ne de fiziksel kazanmış olduğu özellikler çocuğuna geçmiyor. Mendel yapmış olduğu küçük bezelye taneciklerindeki deneyle özelliklerin, yani sonradan kazanılan özelliklerin değil, zaten var olan DNA'nın hiç değişmediğini, eşey hücrelerinde, gamet hücrelerindeki DNA neyse nesillere yıllar boyunca onların aktarıldığını, dış dünyada o istediği gibi bir hayat yaşasın. Mühim olan hücrenin içerisindeki DNA. Bu surede de inşallah ona işaret ediyor. Şimdi bu konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Evrimci yayınların sık sık bahsettiği bir kelime var, bir cümle var. O da diyor ki bu canlı bu özelliği zaman içinde geliştirdi. Veya bu özelliğe zaman içinde sahip oldu. Kendisi bu özelliği geliştirip sahip olduğunu, bunun kendisinin bunu istediğini ve sanki sahip olmanın, geliştirmenin canlının elinde olan bir şeymiş gibi ima ediyorlar. Halbuki Mendel'den başlayarak günümüze kadar uzandığımızda genetik gelişmeler bize net bir gerçeği ortaya koyuyor. İstediği kadar canlı istekte bulunsun, istediği kadar istemesin veya hiç fark etmez. Canlının DNA'sı nasılsa o fenotipte, yani dış görünümde aynen o oluyor. Bu canlıların yaşadığı ortama veya kendi isteklerine veya kendi çalışmalarına bağlı değil. Allah onların genetik programını nasıl yarattıysa bu dünya da o programı hazır bir program olarak tatbik ediyorlar. Başka bir şey yapamıyorlar inşallah. Şimdi peki onunla ilgili hemen şuradan bir açıklama yapalım. Gen dediğimiz nedir? İnsanlar mesela ve birçok canlılarda, pardon. Şunu şöyle. Bu insandaki bir tane kromozom. Birçok canlıda gen dediğimiz iplikçik birbirine sarılı halde işte böyle kromozom denen yapılar içerisinde oluşuyor, bulunuyor. Bakın genin ne olduğunu kısaca tarif ediyorum. Burada da kromozomun bir tane bölgesini büyüttüğümüzde iplikçiğin daha da ayrıntılarına vakıf oluyoruz. Biraz daha büyütelim. Mesela o kırmızı kesimi büyüttüğümüzde iplikçiğin şu anki halini görüyoruz. Bu iplikçiğin şu büyütmedeki halinin şu küçük kısmını biraz daha büyüttüğümüzde ise karşımıza DNA'nın, genetik materyalin, histon isimli verilen, yine kendisi de DNA'nın bir ürünü olan proteinlere sarılı olduğunu görüyoruz ve bu şekilde pakette olduğunu görüyoruz. Devam ettiğimizde işte DNA'nın 1953 yılında Watson Crick'in ortaya çıkarttığı, keşfettiği double helix, yani çift sarmal yapı görüyoruz. Şimdi burada ne var? Renkler var, bakın. Bunların her birisi, yalnız 4 tane renk var. Bu her bir 4 renk işte DNA'nın harfleri. Tüm canlılar bu 4 tane harften oluşan DNA'sının, bu şimdi görmüş olduğumuz kromozom, insan, omurgalılar, birçok böyle çok hücreli canlıya ait genleri gösteriyordu. Bakteriler ve tek hücreli canlılarda da yine aynı şekilde bir genleri var. Bunun DNA veya RNA olabiliyor ama böyle yuvarlak, double helix şeklinde değil. Yuvarlak DNA'ları var. Burada da genlere sahipler. Her bir bölgenin farklı bir bilgiyi içerdiği ve farklı bir vücut işlemini yönettiğini biliyoruz. Peki gen dediğimiz nedir diye baktığımızda, gen ister yuvarlak olsun canlının DNA'sı, isterse kromozom olsun, çok daha büyük bir DNA'ya sahip olsun. Bu gen o yuvarlak veya kromozom halindeki iplikçiklerin bir bölümüne ait olan 4 harfli, bakın gitgide büyütüyoruz, şifrenin bir ürünü. Ve en sonunda gen dediğimiz lokasyon o çok büyük iplikçinin içerisindeki bir bölüm oluyor. Bu bakteride de aynı, insanda da aynı. Bütün canlılarda inşallah Allah'ın yarattığı bu canlılık dili. Zaten Watson Crick Allah'ın canlılarda yaratmasının dilini öğreniyoruz demişti. İnsan genom projesini yönetirken inşallah. Şimdi tekrar resmi göstermek istiyorum. Gen. Gen nedir?
Francis Crick.
Ben Watson Crick'im. Gen mesela nedir? Mavi gözlük, renkli gözlülük. Bir gen olsun. Bu bir gen. Bu gen mavi gözü oluşturan mesela gen olsun. O genlerden bir tanesi olsun. Bu genlerin önünde O geni kontrol eden yine promotor bölgeler. Onun içerisinde protein şifreleyen veya şifrelemeyen bölgeler. Francis Crick, evet.
Collins.
Francis Collins. Pardon.
Adam sonra iman etti.
Evet,
Allah'ın yarattığı. Çok net olarak. Kim bütün hayatı boyunca ateist.
Francis Collins'in karar kıllık değil mi?
Evet, Francis Collins. İnsan genom projesinin en üst düzey yetkilisi. Yetkilisiydi, genetikçiydi. Evet. Bütün hayatı boyunca ateist. İnsan genom projesindeki o ortaya çıkan muhteşemlikle iman ediyor Allah'ın yarattığını. Bütün dünyaya yani o şekilde olduğunu söyledi inşallah. Allah'ın yarattığını. İnşallah.
Evet. Ama orada biyolojik bir dilin değil mi varlığını o da söylüyor. Allah'ın canlıları yaratılış, canlılarda yarattığı ortak dili görüyoruz diyor. Değil mi? İşte bu da bilimsel olarak o dilin ne olduğunu gösteriyoruz. Mesela bu mavi göz dili mesela. Dildeki mavi göz kelimesi veya o anlama geliyor. Şimdi bu DNA gözün rengini belirliyor. Bu gen onu belirliyor. Eğer gözün rengi değişik bir şey olacaksa, mesela kahverengi olabilir, yeşil olabilir veya ela olabilir. O zaman bu genin o bilgiyi ihtiva etmesi lazım. Ki göz mavi olsun. Ya yani tersten bir gidim olmuyor canlılarda. Önce gözün rengi değişip sonra DNA'ya etki etmiyor. DNA değişecek, gen değişecek muhakkak. Değişik olması lazım ki o dış görünüme yani fenotipe bu şekilde proteinlerini sentezleyip bu görünümü orada hasıl etmesi lazım. Evrimciler ne diyor? Dış dünyaya bağımlı olarak, ortam koşullarına, doğaya bağlı olarak, değil mi? Canlılar kendi istedikleri yönde gelişim gösterdiler diyor. Peki genetik ne diyor? Kardeşim bak, dış dünyayla genin bir alakası yok. Direkt bir bağlantısı yok. Gen kendi içerisinde bulunduğu bilgi neyse o embriyo halindeyken, gelişim esnasındayken dış yani fenotipine, görünümüne yani yansıyor. O hasıl oluyor, o var oluyor. O proteinler oradan sentezleniyor. O canlı o şekilde oluyor. Bir timsah eğer dış zırhı fiberglass maddesinden oluyorsa, karnı daha yumuşak oluyorsa ve kirli sularda yaşadığı halde vücudunda hiç enfeksiyon olmuyorsa insandan farklı olarak bu onun geninin zaten böyle olduğundan dolayı olduğundandır. Sonradan timsah ne bileyim karada yaşarken ben bataklıkta yaşamak istiyorum ve artık hasta da olmak istemiyorum gibi bir istekle bu hale gelmiş olamaz. Genetik DNA bize böyle bir değişimin olamayacağını gösteriyor. Ve o kadar da kompleks bir yapısı var ki insanoğlu manipülasyon yaparak DNA'nın içerisinde kendisi bilinçli bir değişiklik yaptığı zaman veya hastalıkla, değil mi? Ultraviyole veya çeşitli kimyasallarla mutasyon olduğu zaman, yani DNA'da o zaman bir değişiklik olduğu zaman biz o zaman ne görüyoruz? Az önce göstermiş olduğum bu genin içerisindeki yüz binlerce, burada adenin, guanin, sitozin ve timin isimli dört harfin oluşturduğu bir iplikçik görüyoruz. Bunun içerisinden bir tanesinin bozulması bütün genin tamamını içine alan ve bu genin de bağlı olduğu diğer genleri de içine alan çok büyük hastalık veya ölüm etkisine yol açıyor. Yani değişikliği suni olarak yaptığınız zaman da sonuç vahim oluyor. Dolayısıyla kendi geliştirdi, istesin dursun. Bir genin aktivitesini istek belirlemiyor. Kendisi istemese de o genin aktivitesini istek durduramıyor. O gen insanın iradesinden bağımsız olarak, canlıların iradesinden bağımsız olarak Allah'ın ona vermiş olduğu hazır programı inşallah aynen uyguluyor. Bütün hayatı boyunca. Nitekim 3,5 milyar yıllık bakteriler var. Günümüzde de aynı şekilde, aynı fonksiyonda fotosentez yapıyor, nitrojen fiksasyonu yapıyor. Aynı işlevi 3,5 milyar yıl önce de yapıyor, günümüzde de yapıyor. 550 milyon yıl önce göze sahip trilobitler var ve birçok canlılar var ve 50'ye yakın filum var. Onlar o zaman nasılsa günümüzde yaşayanlar da aynı. Fosillerin gösterdiği gerçek. Soyları tükenmişse soyları tükendiği zamanla da aynılar. Yani istekle, istememekle veya kendisi istediği kadar dış ortamı değiştirse de DNA, gen değişmiyor ve canlıların dolayısıyla sahip olduğu özellikler de değişmiyor. İşte Mendel'inle başlayan genetiğin ortaya koyduğu ve evrimi tamamen ortadan kaldıran bilimsel bir gerçek inşallah.
Zaten bu canlılar işte diyorlar şunu geliştirdi, bunu geliştirdi. Nasıl geliştirdi? E tabii ki beyniyle geliştirdi. Nasıl geliştirecek diyorlar. Peki beyni nasıl geliştirdi bu canlı? Yani beyin diye bir şey var. Hani zaten Onur Hocam senin anlattığın gibi hiçbir şey geliştirmesi mümkün değil. Yani bir şeyi bulsa dahi işte bir şey icat ediyor. Mesela benim derim şöyle olsa daha iyi olur dediği zaman o derisinin o şekilde olmasını DNA'sında işlemesi mümkün değil. İnsanda böyle bir teknoloji yok çünkü. İnsan dahi yani kendi vücuduna herhangi bir değişiklik yapmaya kalktığı zaman zaten rezalet çıkıyor yani tamamen. DNA'sını bozuyor çünkü pleiotropik etkilenen bir etki var DNA'da. En ufak bir müdahale ettiğiniz zaman DNA'nın yapısını bozuyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir şey mümkün değil. Yani bu canlıların beyinleri nasıl oluştu? O beyinler organlarla nasıl bir araya geldi? Yani bu hepsi bunların anlatılması gerekiyor. Hiçbirisini anlatmıyorlar. Bütün her şeyi anlatırken oluşmuş, var olmuş mükemmel canlılar üzerinden anlatım yapıyorlar. Yani DNA bir kere kusursuz bir şekilde var, onun devamından anlatım yapıyorlar. İşte şöyle çeşitlenmiştir, böyle çeşitlenmiştir diye. Siz onu anlatacağınız, onu zaten biliyoruz biz. Yani onu anlatacağınızda siz sıfırdan bir hücre nasıl oluş, bir protein nasıl oluşmuştur? İlk önce onu anlatacaksınız. Yani başı unutuyorlar böyle. Mesela ilk hücre nasıl oluşmuştur diyoruz. İlk canlılık nasıl oluşmuştur diyoruz. İki bakterinin birleşmesiyle diyorlar. Yani bir türlü başa getiremiyoruz evrimcileri. İki bakteri diyorlar. Bakteri cansız madde mi? Yani ilk bakteri o zaman nasıl olduğunu açıklayın dediğimizde ya böyle cahilce sorum olur diye programda kızdılar biliyorsunuz. Oradaki evrime karşı olan birisi vardı. Diyor ki işte iki bakteri tabii ki diyorlar ilk hücrenin nasıl oluştuğunu biliyoruz. Nasıl? İki bir bakterinin bir bakteriyi yemesiyle oluşmuştur diyorlar. İlk bakteri nasıl oluştu o zaman diyor. Ya böyle cahilce sorum olur deyip bağırmaya başlıyor.
Yaralıcı kabul ediyor zaten. Yani bir hücre bir anda var demek o. Yaralıcı kabul etmiş oluyor. Onu anlatıyor
evet.
Zaten.
Niye soruyorsun ki diyor. Allah yarattı tabii ki diyor. Evet.
Tabii yani onu söylemiş oluyor. Yani bir hücre varsa başka bir hücre yutacak ilk hücre varsa Allah yarattı demektir o. Yani evrim olmadığını söylüyor zaten.
Evet. Zaten başa gelmeleri lazım. Başa getiremiyoruz evrimi.
İşte başı o yani. O diyor, onu evet. Diyor. Yani bir hücre var diyor. Tamam işte yani Allah yarattı.
Evet.
Yani bir protein var sonra ikinci protein var. Sonra yüz bin protein var, sonra hücre var demiyor. Evet. Bir hücre var diyor. O ne demek? Allah o hücreyi yarattı demek yani onu evet. Söylüyor. Söylüyor aslında.
Tabii aynen. Direkt söyleyemiyor ama
evet.
Oradan çıkan sonuç Oktar Hocam dediği gibi o olmuş yani şu an.
Evet. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ya biz ilk yaratılışta güçsüz mü düştük? Hayır, onlar karmaşık bir kuşku içindedirler. Yani Allah sonsuz güç sahibi. Değil mi? İlk yaratılışta yoktan var ediyor Allah. Onlar böyle işte öyle değil doğal seleksiyon, mutasyon gibi mekanizmalarla haşa milyonlarca yıl içinde Allah ol derim diyor, olur diyor. Yani bu tabii insanların anlaması için ol derim, Allah ol da demez inşallah. Yani bir anda olur. Yani Allah sonsuz güç sahibi.
Evet.
Onu Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemiyorlar. Sanki milyonlarca yıl içinde Allah'ın ihtiyacı varmış gibi haşa. Halbuki Allah ol der ve olu verir. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız neye tapıyorlar? Mesela tesadüfe haşa ilah ediniyorlar. Cansız atomları bir araya geldi. Bu kompleksliği, canlılığı meydana getirdi derken cansız atomları ilah edinmiş oluyorlar maddeyi. Sizin Allah'tan başka taptıklarınız Allah'ın kendileri hakkında hiçbir delil indirmediği, hiç delil yok Darwinizm ve materyalizmle ilgili. Tam tersine Darwinizm materyalizmin geçersizliğini Allah'ın yarattığını ispatlayan sonsuz sayıda delil var inşallah. Sizin ve atalarınızın ad olarak adlandırdıklarınızdan başkası değildir. Sizin ve atalarınızın yani Sümerlerin, Mısır'daki Firavun döneminin, Firavunların, eski Yunanlıların, atalarının, Charles Darwin'in, Lamarck'ın bunların adlandırdıklarından başkası değildir. Hüküm yalnızca Allah'ındır diyor inşallah.
Evet.
Hüküm Allah'ındır. O kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru olan din işte budur. Ancak insanların çoğu bilmezler diyor. Nitekim Darwinizm bütün dünyanın çoğunu %99'unu etkisi altına almıştı. Ama dosdoğru olan din işte budur inşallah. Allah'ın yarattığı. Yani bu bilim de bunu söylüyor. Akıl ve mantık da bunu söylüyor inşallah.
İnşallah. Ve çünkü, Allah ayette evet. Kusursuzca var edendir buyuruyor. Evet. Biz biliyoruz ki bilimde şu anda mutlaka kusursuzca bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Çünkü DNA'daki 3.2 milyar harften sadece bir tanesini çıkardığınız zaman canlılık sona eriyor. Yani öyle kilit noktalar var ki tek bir harfi değiştiriyorsunuz. Bakın 3.2 milyar harf, 4 harf demiyoruz biz burada. Yani 4 harf olur mesela bir harfi değiştirdiğiniz zaman gerçekten etkilenebilir. Ama o kadar kompleks bir yapı ki ve o kadar birbirine iç içe geçmiş bir yapı ki 3.2 milyar harften tek bir harfi değiştirdiğiniz zaman canlı ölüyor.
Evet.
Nasıl o zaman yavaş gelişmelerle oluşabilir böyle bir şey? Mümkün değil.
Onu çıkarıp takman gerekecek. Hatta şöyle, yani sadece Allah'ın ya kusursuz yarattığını evet biliyoruz. Canların mükemmel olduğunu biliyoruz. Sadece böyle değil Allah. Allah her an denetliyor. Ya canlıyı siz her an kontrol altında tutulmazsa canlının kendi içindeki hücre, bir hücre bile canlılık olmuyor. O zaman ölüyor. O yüzden canlının yani mükemmel ve kusursuz şekilde yaratıldığını Allah söylüyor. Öyle olduğunu görüyoruz. Ve her an denetlediğini söylüyor. Onu da görüyoruz. Allah denetlemese, anan kontrolü ve Allah'ın hakimiyeti olmasa yine ölüm oluyor. Yani sistem çünkü o kadar kompleks ve o kadar hassas bir ayarda ki Allah'ın her an yani daha kısa bir zaman yok. Onu aynı zamanda bize rahmet olarak kontrol ettiğini görüyoruz inşallah. Yarattığını görüyoruz inşallah.
Şimdi örnek verelim. Mesela genetik bilginin en baştan itibaren mükemmel olması gerektiğini ve değişmediğini biliyoruz biz. Bu zaten fosillerden de görüyoruz. Artı bilimsel olarak da bu böyle. Mesela bakın şimdi insanda spermin yumurta hücresinin döllemesi ilk insandan beri böyle olmak zorunda. Çünkü böyle olmadığı takdirde insan olmuyor. Bunun örneğini görelim şimdi neden öyle olması gerektiğini bakın. For decades. Then when its time came, it rose to the surface and ripened. Bakın şimdi bir yumurta hücresinin annenin yumurtalıklarından her ay bir yumurta hücresi salınıyor. O anı görüyoruz. Canlandırmasını. Tek bir yumurta hücresi atılıyor. Böyle tuz tanesinden de daha ufak. Ve bu Fallop tüpleri denen rahme giden tüpler tarafından yakalanıyor ve onun içerisinde ilerlemeye başlıyor. Nasıl ilerliyor? Üzerinde tüycükler var. Onun taşıyıcı sistemler var zaten. Şimdi döllenme anını gösterecek. Babadan gelen yumurta hücresiyle karşılaşmasını. Bu kapkaranlık ortamda bu minicik hücre kimyasal sinyaller gönderiyor ve kimyasal sinyalleri tanıyan sperm hücresi ki ona uygun yaratılmış. O sinyalleri izleyerek hepsi aynı yöne doğru milyonlarcası yumurta hücresine doğru ilerliyorlar. Evet, pardon. Evet. Sperm hücresi bakın ilerliyor. İçi sıvı dolu ortamda ki ona uygun olarak yaratılmış. Bütün genetik özellikler bu hücrenin kuyruklu olması, motorunun olması ve baş kısmının da zırhla kaplı olması. Neden? Annenin asidik ortamında ölmemesi gerektiği için baş kısmı akrozom denen bir özel protein maddeyle kaplı. Ki onun içinde taşıdığı genetik maddeyi koruyor. Yoksa asla o asit ortamı annenin haznesinde yani vajinasında asidik ortam var. Öyle. O asidik ortamı aşamazdı. Çünkü asidik ortam aynı zamanda bakterilere karşı da koruyucu. Ölürdü. Evet. Yani hiçbir zaman hayat olmazdı. Ama Allah, yaratan Allah olduğu için ve Allah bildiği için Allah özel koruma altına almış. Akrozomu yaratmış. Vücudumuzdaki tek hücre böyle. Çok manalı değil mi? Manidar değil mi?
Yani vücudumuzdaki bir tane hücre tipi var. O da böyle.
Evet.
Bu da üremeye has.
Hareket etmesi gerekiyor. Hareketli yani kuyruğu var. Yani neden? Çünkü annenin vücudunda hareket etmesi gerekiyor. Evet. Ta başlayacak haznesinden annenin rahmini geçecek. Tüplerin içine girecek ve oradaki yumurtayı bulacak kapkaranlık ortamda. Evet. Onu algılayacak. Kimyasal sistemi de algılayacak. Özel sistemle donatılmış. Devam edelim şimdi. Bakın ilerliyor. Kimyasal sinyali takip ettiği için tabii. Yoksa gözü yok. Görmüyor yani. Yumurtayı buluyor. Şimdi yumurtanın etrafında çok özel hücreler var. Bir kere zona pellucida denen hücrelerden oluşan bir tabaka var. Bu hücrenin etrafında. Onları aşarak geçmesi gerekiyor. Pardon, korona radiata denen özel hücre tabakası var. Onu aşması gerekiyor. Ondan sonra da zona pellucida denen kabuğunu geçecek. Fakat nasıl olacak bu? Onu izleyelim şimdi hep birlikte. Grubun çevrilen hücreleri görüyoruz. Onların arasından geçiyor. Ve bir tanesi geçiyor bunu.
Özel enzimlerle geçiyor değil mi bu kısmına?
Evet, bu ama hücre tabakası geçiyor, evet. Diğerleri de geliyor. Bu sırada özel bir reaksiyon oluyor. Buna işte kortikal reaksiyon deniyor. Bu sırada bu zarın üzerine gelen minnacık böyle kesicikler var. İçindeki özel enzimleri dışarı çıkartıyorlar bunlar. Ve bu sırada bir değişiklik oluyor. Yani spermin o kabuğun üzerinde kendi özel reseptörleri var. Ve onun ona anahtar kilit gibi uygun olarak yaratılmış. Buna ZP2 reseptörü deniyor. Tam yani sperme uygun olarak var. Bir kere nereden biliyor? Annenin vücudu ayrı, babanın vücudu ayrı. Yumurta bir reseptör yapıyor. Annenin geninde var bu. Annenin genlerinde var. ZP2 diye bir reseptör. Ama spermin üzerindeki alıcı da aynen bu anahtar kilit gibi uygun mu şekilde. O da onun da genetik bilgisi babada var. İkisi birbirine mükemmel bir şekilde tutundukları zaman bu spermin akrozom denen zır kısmını eritiyor. Altından özel enzimler çıkıyor ve delik açarak içeri giriyor. Fakat özel bir durum var. Bir tane hücre içeriye girdiği zaman bu reseptörde derhal bir değişiklik meydana getiriliyor ve ZP2F haline getiriliyor. Yani ZP2 reseptörü ZP2F haline getiriliyor. Hidrolize oluyor bir reaksiyonla, kimyasal reaksiyonla. Ki böylece başka hiçbir spermin tutunacak reseptörü olmuyor. Çünkü başka spermler de tutunsa, o reseptör orada dursa, bir tanesi girdi, ikincisi de gelecek, onun reseptörü ona tutunacak. Akrozomu birdenbire eriyecek, içindeki enzimler çıkacak, o da delik açıp içeriye girecekti. Bin tanesi girecekti belki öylece. Hayat olur muydu hiç?
Evet,
olmazdı. Olmaz. Hazreti Adem'le Hazreti eşinin, yani Hazreti Adem ve eşinin bu genetik bilgisi olmak zorunda ve hiç değişmemesi gerekiyor. Evet. Yani Hazreti Adem'in de ZP2 reseptörünün genetik bilgisi olacak. Pardon, Hazreti Adem'in eşinin yumurtasının, yani DNA'sında ZP2'nin genetik bilgisi olmak zorunda. Bu protein yapmak zorunda bu reseptörü. Değil mi? Hazreti Adem'in de vücudundaki spermin bu reseptöre uygun bir şekilde genetik bilgisinin olması gerekiyor.
ZP1'e uygun
bunun olması. Bunun hiç değişmeden günümüze kadar gelmiş olması gerekiyor. Bakın bu bir kanıt. Nasıl bir kanıt? Yani genetik bilginin hiç değişmediğini ve en baştan beri var olduğunu ispatlayan bir kanıt. Çünkü aksi olamaz. Kimse değişti diyemez. Değişse hayat olmuyor zaten. O reseptörün bir tane harfi değişse, senin biraz önce anlattığın gibi mutasyon olsa, değil mi? Bu darwinizm kepazeliği bunu iddia ediyor. Hayat olmuyor yani. Zaten o zaman insan olmuyor. Onu konuşacak adam olmaz o zaman. Yani o darwinizm olmayacağı için onu anlatamaz yani o darwinizmin iddialarını. Dolayısıyla o genetik bilginin en mükemmel olarak ilk insandan beri var olması gerekiyor. Yani bütün yumurta hücresinin korona radiyate denen hücresel bölümü, onun altındaki o zona pelüside denen kabuk kısmı, ZP2 reseptörü, spermin baş kısmındaki akrozom, bunların bütün genetik bilgisi ama en ufak bir harfine kadar düzgünlükte olmak zorunda.
Evet.
Bir eksik olsa, yani mesela spermin akrozomu bozulsa, mutasyona uğrayıp, değil mi? Hazreti Adem'den itibaren, bitti, hayat olmuyor. Yani o zaman 6 milyar insanın, 7 milyar insanın hiçbir olmaz günümüzde yaşayan. Dünyada bir tane adam olmazdı. Tamam kardeşim işte, yani bu zaten neyi ispatlıyor? Allah'ın genetik bilgiyi en mükemmel olarak ilk anda yarattığını ve hiç değişmediğini bunun. Yani hiçbir şekilde yeni protein veya bir proteinin diğer proteine değişimi veya bir genin diğer gene değişimi mümkün değil, olamaz yani. Mantıken ve bilimsel olarak olamaz. Bunu nereden biliyoruz aynı zamanda? Fosil kayıtlarından. 500 milyon yıllık fosil var. 3,5 milyar yıllık fosil var. Siyanobakteri. Hiçbir farkı var mı günümüzdeki siyanobakteriden? Bakın hemen resmini göstereyim. Yan yana ki halini. Çok net kanıt bakın. 3,5 milyar yıl önce ilk yaratılan canlı hücresinin fosilini göreceğiz şimdi. Bu bize Allah'ın ilk başta, en başta o canlı hücresini en mükemmel şekliyle yarattığını ve hiç değişmediğini gösteriyor. Bakın yan yana duran fosiller. Evet. Bunlar bakın fosiller. Günümüzdeki halinin birebir olarak aynısı. Mikrofosillerini görüyoruz burada. Siyanobakteri fosilleri. Tıpatıp aynısı günümüzdekini. Neyi gösteriyor? Hiçbir şekilde değişmediğini gösteriyor. Yani hiçbir şekilde evrimleşmediğini ama genetik bilgisinin hiç değişmediğini gösteriyor.
Evet.
Çünkü genetik bilgideki değişiklik fosillere değişiklik meydana getiriyor değil mi? Yani 3,5 milyar yıl boyunca hani bir gün, iki gün, 3-5 yıl falan değil. 3,5 milyar yıl boyunca aynı geliyor. Zaten aksi olamıyor yani, o çok önemli. Çünkü anlattığımız gibi bakın, bir tane sperm ve ovum hücresinin genetik bilgisi ki birçok gen tarafından kontrol ediliyor. Tek bir değişiklik hayatı o yani imkansız hale getiriyor.
Evet.
İşte bu yani evrimi kökünden yerle bir eden bir gerçek. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Çünkü ilk genetik bilgi ve ilk canlı, o türün ilk canlısı birdenbire ortaya çıkıyor. Allah tarafından yaratılıyor. İlk aslan birdenbire ortaya çıkıyor. İlk fil birdenbire ortaya çıkıyor. İlk balık birdenbire ortaya çıkıyor. İlk bakteri birdenbire ortaya çıkıyor.
Hiçbir atası değişmiyor. Olmaksızın diyor, evet. Zaten. Evrimciler kendileri de söylüyorlar. Bir doktor hocamın anlattığı konu çok önemli. Çünkü işte vücut içerisinde canlı şunu geliştirdi, bunu geliştirdi. Hani tek vücut olduğu için evrimciler böyle işte atıp tutuyorlar. Şimdi burada iki ayrı vücuttan bahsediyoruz biz. Mutasyon hani bir vücut içerisinde diyor ki işte DNA içerisinde birikmiştir sonra oluşmuştur gibi bir safsata iddia ediyorlar. Bakıyoruz iki ayrı canlı var burada, iki ayrı yapı var. Bir sperm var, bir yumurta var. Bunların birbirine tam uyumlu olması gerekiyor ve bir süreleri de yok. Milyonlarca yıl bekleme gibi bir süreleri yok. Canlının devam etmesi için ikisinin zaten bir ömürlük süre içerisinde birbirlerine uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Şimdi onların iddiasına göre şöyle bir durum var. Mutasyon işte erkek canlıya gidiyor. Sperm hücresini ona göre DNA'sında değişiklik yapıp şekillendiriyor. Bir taraftan da aynı mutasyon gidiyor. Dişi vücudundaki yumurtayı şekillendiriyor. Birbirleriyle uyumlu hale getiriyor. Bu mutasyon öyle bir mutasyon. Yani ikisini de tanıyor. Yumurtayı biliyor, spermi biliyor yapısını. Böyle bütün hepsini en ince detayına kadar birbirine uyumlu hale getiriyor. Ve bu diyorlar ki evrimciler milyonlarca sene. Öyle bir süre yok zaten. Milyonlarca sene hiçbir canlı yaşamıyor. Bir canlı sizin iddianıza göre oluşmuşsa o canlı ölene kadar çiftleşmesi gerekiyor. Ve dişisinin de aynı özelliklere sahip olması gerekiyor. Dolayısıyla milyonlarca seneye vakit yok. Zaten fosil kayıtlarına da baktığımızda doktor hocamın dediği gibi bir anda yaratılmış olması gerekiyor hepsi.
Evet.
Bak, başka bir örnek daha verelim. Yani bu genetik ve detaylı bire, moleküler bire yani örnek bire basabilir miyiz hocam? İnşallah. Bakın mesela bu bir insülin molekülü. İnsülin molekülü burada gördüğümüz gibi ara bölge var. Ve insülini oluşturan bölge var. Bakın onlar da birbirine bağlı. Özel bağlarla bağlı. Özel enzimler bu insülinin aktif olmayan hali. Buradaki atomik hassasiyetle aktif hale geçirecek olan bölümü kesiyorlar. Hatasız olarak kesmek zorunda. Çünkü hatalı olduğu takdirde insülin oluşmuyor. Şimdi düşünelim. Hazreti Adem ve eşinin insülini olmak zorunda. Çünkü bir insan insülin olmadan yaşayamaz. Değil mi? Evet. Şekeri hiçbir şekilde kullanamaz.
Ölür.
Bir gün bile yaşayamaz.
Evet,
yani.
Ölür.
Dolayısıyla insülinin ilk insandan itibaren aynen bu şekilde var olmak zorunda. Çünkü bakın burada bir değişiklik olduğu zaman mesela ne değişiklik? Bu üzerindeki amino asitlerden bir tanesi değişse insülinin yapısı bozuluyor. İnsülini olmayan bir insanda yaşaması mümkün değil. Sakat hale gelen bir insanın yaşaması mümkün değil. Dolayısıyla ilk insandan itibaren insülin böyle olmak zorunda. Nasıl olacak? Yani bu bütün bu amino asit dizilimiyle, bu daha sonra aktif hale geçirmemiş olan bölümüyle özel ve onu kesecek olan enzimler var. Onların da var olması gerekiyor. Aynı ile var olması gerekiyor. Bize şunu gösteriyor. İlk insan bugünkü insandaki genetik bilgiyle aynısına sahip. Hiçbir şekilde farklı bir geni, farklı bir proteini olamaz. Eksik proteini olamaz, fazla proteini olamaz. Çünkü insanın hayatta kalması için mutlaka bu proteinlere sahip olması gerekiyor. İnsülin hormonu olmadan olmaz.
Evet.
Keratin proteini olmadan olmaz. Kristalin protein olmadan yine olmaz. Gözü olmaz o zaman, göremez. Çünkü kristalin proteini şeffaf bir tabaka meydana getiriyor. Gözün mesela lens kısmında, kornea kısmında değil mi? Kristalin proteini evet. Var. Ancak öyle görebiliyoruz. Ya da tiroid hormonu olmadan yine olmaz. Kalbi meydana getiren hormonlar, proteinler olmadan yine olmaz. Kasları meydana getiren mesela. Bugünkü insanın sahip olduğu ne kadar protein varsa birebir aynısına ve onun genetik bilgisine sahip olmak zorunda.
Tamam.
Bu bütün canlılar için de geçerli. Yani hiçbir canlı diğer canlıdan farklı bir genetik bilgiye sahip değil. Çünkü mekanizma, Allah'ın yarattığı mekanizma, çok net biliyoruz bugün, sadece DNA'yı kopyalama mekanizması var. Harf harf kopyalıyor. Hatta hata yapıldığı zaman onu düzelten özel enzimler var. Ve daha fazla hata yapılıp da düzeltme olmadığı zaman da hastalık ve ölüm meydana geliyor.
Evet. Şimdi burada bir büyük mucize var. Onu da söylemek istiyorum. Burada bak mesela insülin proteinin kayıtta olduğu gen DNA'da, kromozomda belli bir yerde, onu hangi akılla insülüne ait bilginin neresi olduğunu, hangi akılla insülüne ait olmayan bilginin neresi olduğunu bilip de kesiyor. Yani bayağı, yani hafif bir dokunma değil veya hafif böyle bir manipülasyon değil. Çok ciddi bir manipülasyon var orada. Kesiyor, fazlalık kısmı çıkartıp atıyor. Net bir şuur, yani çok büyük bir yetki. Yani çok ciddi işi bilme gerektiriyor bu ve çok büyük bir icraat. Bir gen kopyalanmış hazır, getiriyor buraya koyuyor. Diyor ki burası insülin gerekiyor şu an, insülüne ait olan bilgiler bunlar. Şimdi katlıyoruz, hemen kesiyoruz, bunu atıyoruz, bunu buradan birleştiriyoruz. Daha sonra da ucuna hücrenin içerisinde, şimdi karışık olmasın fazla anlatmayayım. Bu şuuru, insülüne ait olan bilginin ne olduğunu bilen kim diye bakıyoruz? Bir enzim. Enzim ne diye bakıyoruz? İçerisinde karbon var, hidrojen var, oksijen var, azotlar olan birbirine ilintili bu elementlerle oluşmuş amino asitlerin birbirine bir tespit tanesi gibi geçmesiyle oluşmuş bir protein zinciri. Moleküller görüyoruz. Ya şuur nerede? Yani bu bilginin, insülinin ne olduğunun bilgisini bilen kim? Oradaki zinciri o protein alıyor ve kesiyor. Hayret! Yani hangi akılla kesiyorsun? Bunun bir reaksiyon açıklaması da yok. Mesela tıbbi olarak adı spliceosom, kesen enzim topluluğunun adı. Ama spliceosomun vücudumuzda 100 bin çeşit protein var. O an hangisinin sentezi olduğunu ve hangisinin bilgisinin neresi olduğunu bilmesi mucize. Orada akıl göstermesi, değil mi? Mucize. Yani o bilgiyi bilmesi, o bilgiyi ona, yani o bilgiyi onun bilmediği çok açık, o bilginin Allah'a ait olduğu ve Allah'ın orada tecelli ettiği çok açık. İnşallah. Dikim Allah ayette şöyle buyuruyor, şeytanın Allah'a sınırım. Gaybın anahtarları onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarındaki bir tane, yaş ve kuru dışta olmamak üzere her şey ve hepsi apaçık bir kitaptadır. Yani o anlattığın ZG, ZG1 proteini, spermle yumurta hücresi arasındaki ZG2 proteini, insülini ve diğer hormonları ve enzimlerin hepsinin üretimini yapan hücrenin içerisindeki detayların hepsinin bilgisi Allah'ın katında. Bize Allah bilgisini böyle gösteriyor, değil mi? Bilim adamları da onu keşfediyor, Nobel ödülü alıyorlar. Biz de o bilgileri ondan öğreniyoruz. İnşallah Allah bize yaratış delillerini
tıpta gösteriyor. Tabii Allah ilhamıyla. Evet. İnşallah.
Bir ayet okuyayım ben de. Evet. İnşallah. Fatır suresi 41. ayette de Allah, şeytan Allah'a sınırım, Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. İşte Allah'ın burada verdiği sır bize, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Yani nereye baksak her an kontrol edilmesi gerektiğini, evet, görüyoruz. Yani mesela
başıboşluk yok.
Dünyaya bakıyoruz. 25 kilometrede bir 2.8 milimlik bir sapmayla ilerliyor. 2.9 olsa belli bir süreden sonra yörüngesi güneşe doğru yaklaşıyor. 2.7 olsa yörüngeden yavaş yavaş uzaklaşıyor. İkisinde de yaşam belli bir süreden sonra bitiyor dünya üzerinde. Ay'a bakıyoruz, o da yine aynı şekilde mutlaka Allah'ın kudreti altında tutulması gerekiyor. Vücut içerisindeki reaksiyonlara bakıyoruz. Her bir atom ne yapması gerektiğini biliyor saniye saniye ve onu yapıyor. Yani siz ona baktığınız zaman normalde cansız bir madde, yani cansız bir molekül, herhangi bir şu peçeteden bir farkı yok normalde. Hücre içerisinde şu peçete hareket ediyor mesela. Şurada peçete hareket edip böyle işte bir şeyler, akıllı bir şeyler yapmaya kalksa ya da işte şuradaki kalem kalkıp şuraya bir şeyler yazmaya kalksa biz herhalde böyle
aklın ihtiyarını
kaldırır dediğin gibi. Ama orada hücre içinde olduğu zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Zaten DNA'da yazıyor. Zaten oraya da kimyasal sinyalle gidiyor. Dolayısıyla şaşıracak bir şey yok deniliyor. Yani bizde çok şaşılacak şey var. Yani kimyasal sinyal ne, bir kere nereden bilsin? DNA'yı biz okuyamıyoruz. Aklı gözü şuuru olmayan o molekül nasıl okusun?
Tabii, mucize, evet.
Bunların hepsi mucize ve Allah'ın ayetini biz görüyoruz hücrede de her yerde. Her an Allah kudreti altında tutuyor. An an yaratıyor Allah. Yoksa yani böyle hani basit açıklamalara getirmek, işte mesela bize de biyoloji dersinde anlatırlardı. İşte Golgi aygıtı vardır. İşte proteini haline getirir, aminositerik atlar. İşte mitokondri vardır, enerji üretir. Ya bize öyle bir anlatıldı ki hani böyle her şey çok normal zaten. Mitokondri dediğimiz zaman zaten enerji üretir. Mitokondri değil mi bu molekülün adı? Zaten enerji üretmesi gerekiyor, onu yapıyor. İşte veyahut da başka bir şey oluyor. Zaten onu yapması gerekiyor kardeşim. Yani daha farklı bir şey yapacak hali yok ya gibi. Ya nasıl yapsın onlar onu? Ya zaten böyle sayılı atomlardan oluşuyor. Sürekli söylüyoruz. Aklı gözü şuuru yok. DNA okuma gibi bir kabiliyeti yok. Kimyasal sinyalden anlamaz. Hiçbir şey bilmez. Yani kendinin de varlığından haberi yok. Hocamızın bir örneği vardı. Onu hücrenin içerisinden dışarı koyun. Şuraya bırakın. Kurur gider. Hiçbir şey de beceremez burada. Yani hücre içerisinde Allah'ın öyle ona bir görev vermiş olması gerekiyor ve an an yaratıyor olması gerekiyor ki onu yapabilsin. Allah da ayette bu sırrı bize bildirmiş. Her an diyor zeval bulurlar diye kudretim altında tutuyorum diyor. Bütün yeri göğü, tüm her şeyi, tüm canlıları, geçteki yerdeki topraktan, tüm evrendeki atomlara kadar. Atomlar mesela evren yaratıldığından beri atomlar etrafında, mesela çekirdeğin etrafında elektronlar belli bir hızla dönüyor ve hiçbirisi birbirine çarpmıyor.
Evet, Big Bang'den beri öyle değil mi?
Nasıl çarpmıyor? Bunun var mı bir açıklaması, mantıklı bir açıklaması? Ya yaptıkları açıklamalar sadece hani şu yüzden, bu yüzden gibi. Öyle bir açıklama yok. Allah'ın kudreti altında olduğu için o elektronlar birbirine çarpmıyor. Protonlar ve nötronlar birlikte durabiliyor. Bu tamamen Allah'ın yaratması. Yani bunu böyle basit açıklamalarla açıklamaya kalkmak hiçbirisi ikna edici değil. Yani DNA'nın olması, DNA'daki bilgilerle insanın var olması, anne karnında mesela o DNA'nın okunarak canlının oluşması. Ya bunlar sadece zahiri açıklamalar ve hani daha detayına, çok detayına inip de imani bir gözle bakıldığında kesinlikle kimseyi ikna edecek açıklamalar değil. Biz nereye baksak mucize görüyoruz. Yani mesela bir DNA'ya baktığımız zaman, mesela bir proteinin katlanması Golgi aygıtı tarafından insan yapamıyor bunu. Aminositleri veriyorsunuz zincir halinde insana. Al kardeşim diyorsunuz, bir protein yap. 7 milyar insan bir araya geliyoruz, yapamıyoruz diyor. Herhangi bir hücre içerisindeki bir Golgi aygıtına soruyoruz. Sen kardeşim yapabiliyor musun bunu? Ben diyor saniyede 2000 tane yapıyorum diyor. Kimdir bu Golgi aygıtı yani? Değil mi? Yani bizden daha yetenekli. Bizden daha şuurlu, evrimci kafayla düşünürsek. Bizden teknolojisi kat kat daha ileri. Belki sayısı bile belli, atom sayısından oluşuyor bu Golgi aygıtı denen şey. Ama bir bakıyoruz 7 milyar insanın bir araya gelerek yapamadığı şeyi yapıyor.
Bir de mesela Golgi aygıtının da hücre içinde üretilen bir şey o. Zaten evet, hep vardı ve proteinleri katlıyor gibi bir konu da yok. Yoktu. O canın içinde hücreler olmaya başladığında ilk hücreyken, sonra Golgi aygıtı oluştu. Nereden oluştu? O da hücrenin içindeki DNA'da kayıtlı olan bir bilginin ürünü. Ya o da zaten o an üretilmiş bir şey. Evet. O üretildiğinde görevi üretilen başka proteinlerin katlanması oluyor. Ya kardeşim nasıl oluyor? Yani o bilginin saklı olduğu bir yer yok. Proteinlerde biz böyle bir şey görmüyoruz. Ama tam bir uzmanlıkla ve tam yol haritasını bilircesine gitmesi gereken yere gidip tam uzmanlıkta o işin yapıldığını görüyoruz. İşte yani mucizevi yönü konunun bu. Hem uzmanlık sergilemeleri hem de gidecekleri yeri çok iyi bilmeleri. Maşallah. Ve hepsi de kendi üretimini yapıyor. Bu şunun gibi, bir arabanın kendisi gibi bir arabayı kendisinin üretmesi gibi. Bu nasıl böyle bir şey, bir şey olur? Şaşılacak bir şey olur. Bir arabadan başka, arabanın kendi kendine kendi oluşturan vidaları üretmesi, pistonları üretmesi, oradan vites kova ve koltuktan oluşması. Ama hücrede aynen bu böyle oluyor. Ham madde geliyor, o işlenerek kendisinin aynısı oluşuyor. Arabayı nasıl bütün eritilmiş metali şekil verip belli bir bilimle ve bilgiyle mühendisler belli bir oranla o vidaları, pistonları üretiyorlarsa, hücrenin içindeki bütün biyolojik yapılar da ham maddeyken, küçük atomlarken onların sentezlenip tam da olması gereken şekillerde yaratıldığını görüyoruz. Allah onu yoktan var ediyor. Bütün bilgi Allah'ın katında. Arabayı da Allah yaratıyor. Orada da mühendisleri, teknisyenleri vesile ediyor. Fabrikayı vesile ediyor. Evet. Hücreyi yaratırken de Allah hücrede işte proteinleri vesile ediyor, enzimleri vesile ediyor. Hücrenin kendisini vesile ediyor. Ama baktığımız zaman hücrenin içerisindeki bu olay hakikaten dış ortama gelse bu kalemin az önce söylediğim gibi kağıdın üzerine anlamlı bir bilgiyi yazması veya arabanın kendisi gibi bir arabayı aynen oluşturması gibi bir konu. Evet. Arabayı oluşturan bilgi nasıl arabanın içinde yoksa yani detaylarıyla bütün mühendislik projelerinin hepsi, bütün formüller, bütün projenin hepsi arabanın içinde nasıl projeleri böyle koysak torpido gözüne o nasıl kendini üretemezse hücredeki bu bilginin de üretilmesi yine iradeyle oluyor, bir akılla oluyor. Arabayı nasıl mühendis üretiyorsa hücreyi de Allah yaratıyor inşallah.
Bakın evrimciler ne diyor? Bir ona bakalım. Sonra da ne kadar saçma olduğunu hep beraber gördükten sonra bilimsel bir açıklama getirelim. Şimdi burada şunu göreceğiz. Doğru söylemiyorlar ve bilimle alakası yok söylediklerinin. Bakın ne diyor?
O tek düzen değil, bir tek proteinin oluşması için milyonlarca yıl lazım. Zaten biliyorsunuz bir tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimal.
İşte bir kere doğru söylemiyor, değil mi? Celal Şengör. Bir tane daha ayrımcının ne söylediğine bakalım.
Şöyle bir daktilo düşün. Bir şempanze, bu şempanzenin o daktiloyu rastgele kullanarak...
Tek bir proteinin oluşmasını anlatıyor. Tesadüfen nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışıyor ama neden tesadüfen olamayacağını anlatıyor şimdi.
Tuşlarına basarak Shakespeare'in Hamlet'ini yazma ihtimali de bahsettiği ihtimal kadardır. Ancak öyle bir daktilo düşünün ki şempanze ancak ve ancak doğru harflere bastığında şey yapabiliyor.
Kağıda
harf aktarabiliyor.
Hamlet. Yani bir kere Hamlet diye eseri örnek olarak vermişti. Shakespeare'in Hamlet'ini. Maymun tuşlara basacakmış. Ama tuşlar ve daktil öyle bir programlanmış gibi akıl tarafından. Hamlet'i yazmış. Hamlet'i o daktilo programlamış. Yani bilgisayar olduğunu düşünelim. Doğru tuşlara bastığında harf çıkıyor. Doğru tuşlara basmayınca harf çıkmıyor. Yani Hamlet var. Ve programlanmış olarak var. Orada tuşa basacak bir şey lazım. Maymun da tuşa falan basmaz. İnsan da olabilir bu yani.
İnsan da yazamaz.
Tabii Hamlet, yani Hamlet'i yazamayan, Hamlet'i bilmeyen bir insan de rastgele tuşlara bassa, oturup yani, arasa, daktilo onu Hamlet'i yazdıracak. İşte daktilo Hamlet'i yazdırıyor. Zaten orada bir akıl var demektir o. Değil mi? Orada yani proteini yapan bir akılın olması gerektiğini söylüyor yani. Yaratılışı anlatıyor. Evet. Yani farkında olmadan. Yani ama bunu evrimi desteklemek için yaptığını zannediyor. Yani o kadar böyle artık mantığın dışında çıkmış ki. Ama söylediği yani aslında yaratılışı anlatıyor orada.
Öyle Celal şuradan geldiler. Evet,
bir dakika Celal Şengör'ün geldiğini pardon. Celal Şengör'ün söylediğine gelince de diyor ki o da protein diyor milyonlarca sene içinde diyor tesadüfen olur diyor. Şimdi bir kere proteinin üretimi saniyeler içerisinde oluyor. Yani öyle milyonlarca senesi falan yok. Ve sadece tek bir ortamda oluşturulabiliyor. Mesela nasıl oluşuyor proteinin üretimi? Ona bakalım. Proteinin oluşmasını. Şimdi bu protein oluşma mekanizması. Şimdi bakın. Sadece bir aşamasını göreceğiz protein oluşmasını. Yani önce kopyası çıkartılıyor. Bir kere bu kopyanın çıkartılması muhteşem bir sistem. Onun için özel enzimler ve proteinler gerekiyor. Sonra da bu kopyadan fabrikada protein üretimi. Milyonlarca sene dediği, bakın saniyeler içerisinde ve sadece bu sistemle üretilebiliyor protein. Kendi kendine asla olmuyor. Bu bir protein fabrikası. Geliyor, özel bir işaret var burada, o işareti tanıyor. Ya buraya bir kere bir aklı işaret koymuş olması lazım. Ve bu işareti tanıyacak bir yapı olması gerekiyor. İşte size bir akıl, üstün bir akıl. Evet. Allah'ın aklı yani burada bilimsel olarak bunu görüyoruz biz zaten. Yoksa nereden bilecek nereden başlayıp nereden bittiğini? Yani Celal Şengör de asla bilemez bunu. Diğer evrimciler de. Taşıyıcı bir molekül geliyor. Taşıyıcı molekülün burada bakın özel bir kodon kısmı var. Kodon ve antikodon kısımları. Bunlar anahtar kilit gibi birbirine uygun olarak. Bir kere o niye geliyor oraya? Yani o da bir ayrı bir mucize. Bakın doğrusu doğru yeri buluyor. Gelip yanlış bir taşıyıcı molekül gelmiyor oraya. Ve doğru amino asidi getiriyor. Metiyonin başlangıç amino asidi oluyor proteinlerde. Ve bu ilk şey bağlandıktan sonra protein fabrikasının büyük parçası gelip olay yerine geliyor ve protein üretimi başlıyor. Bakın. İkinci yerine bu sefer diğer taşıyıcı molekül geliyor. O nereden biliyor yani oraya gelmesi gerektiğini? Binlerce bunun gibi taşıyıcı molekül var civarda.
Evet.
Doğrusu kalkıp geliyor. Sen biraz önce örnek verdin yani peçete dedin kalkıp havada bir hareket yapsa ya da kalem havada kalkıp yazı yazsa aynısı oluyor işte hücrenin içerisinde.
Evet,
taşıyıcı molekül kalkıyor, gidiyor. Ama doğrusu orada binlercesi var. Diğerlerinin çoğu yanlış yani. Yanlış değil. Doğrusu kalkıp oraya gidiyor, yerleşiyor yerine. Bakın yerleşince geldi. Şimdi bunların birbirine iliştirilmesi gerekiyor. Bu iliştirme de öyle basit bir şey değil. Bunun için enerji gerekiyor ve özel bir bağ yapmaları gerekiyor. Ki protein sadece o şekilde olabiliyor. Peptit bağı. Peptit bağının ne olduğunu bilim adamları dışında kimse bilmez peptit bağının ne olduğunu. Peptit bağı özel bir kimyasal reaksiyon, su açığa çıkıyor ve bu enerji gerektiriyor. Yani yokuş yukarı bir şey itmek gibi böyle. Ya bir yokuş var, değil mi? Orada bir el arabası var diyelim, el arabasının üzerinde bir yük var. O el arabası kendi kendine yokuş yukarı çıkar mı? Asla çıkmaz. Trilyon sene beklesen de çıkmaz. Onu orada itecek bir güç lazım. Mesela birisi diyelim, birisi gelip onu alıp yukarı taşıması gerekiyor değil mi?
Tabii.
İşte öyle bir reaksiyon bu. Asla kendi kendine oluşmaz. Onun için doğada protein asla oluşmuyor. Oluşmadığının faktörlerinden bir tanesi bu. Çünkü peptit bağı oluşmuyor. Amino asit de oluşmuyor. Peptit bağı da oluşmuyor. Sol eli amino asitlerde seçilmiyor. Yani doğada asla ulaşamıyor. Onun olması için özel bir enzim gerekiyor. O da burada var. Hücrede var. O da protein yapısında. Alıyor bakın. Amino asiti diğer amino asiti peptit bağıyla bağlıyor. Ve enerji kullanıyor. Enerji nereden geliyor? Hücrenin enerji santralinden. Orada da proteinler var. Enerji elde ediyorlar. Ve onun üzerine yine bir mucize oluyor bakın burada. Kayıyor birdenbire. Değil mi? Burada boşalan yer kayarak bu ribozomun fabrikanın yerine dolusu geliyor. Ki bu tarafta boş yer açılıyor.
Daktilo gibi.
Evet. Oraya da yenisi geliyor. Ve birbirine tek tek ekliyorlar. Şimdi dönüp Celal Şengör'e soralım. Ne diyordu Celal Şengör? Bakalım şurada.
O tek hücrenin değil, tek tek proteinin oluşması için milyonlarca yıl lazım. Zaten biliyorsunuz tek tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimali.
Şimdi Celal Şengör'ün hiçbir şeyden haberi yok. Genetik bilmiyor. Moleküler biyoloji bilmiyor. Paleontoloji bilmiyor. Ribozomun ne olduğunu bilmiyor. Peptidil transferazın ne olduğunu bilmiyor. Transfer RNA'nın ne olduğunu bilmiyor. Messenger RNA'nın ne olduğunu bilmiyor. Bu reaksiyonların hiçbirinden haberi yok Celal Şengör'ün. Celal Şengör ne yapıyor? Celal Şengör sadece konuşuyor. Kelimeleri rastgele yan yana getirmiş. Protein diyor milyonlarca senede oluşmaz. Protein bir tek protein bile tesadüfen oluşmuyor. Sadece hücre sentezleyebiliyor proteini. Bu sistemler olduğunda yani ribozom olacak. Ribozom proteinlerden ve RNA'dan yapılı. Nerede bunun genetik kodu? DNA'da. DNA'nın aynı anda var olması gerekiyor. DNA'da ribozomun genetik kodu var. Ribozom üretilmesi için ne gerekiyor? Proteinler gerekiyor. Onların da DNA'da kodlu olması gerekiyor. Bir tek protein olması için sadece ribozom aşamasına kadar 100 tane protein gerekiyor. En az 100 tane. Sonra proteinin o da bir işe yaramıyor. Düz zincir oluyor. Katlanması gerekiyor. Kaç protein gerekiyor? 1150 tane ayrı protein gerekiyor.
Doğru.
Yeterli mi değil? Golgi cisimciği gerekiyor. Değil mi? Orada katlanıyor proteinler.
Evet.
Onları taşıyıcı proteinler var. Şaperonin proteinleri onlar gerekiyor. Gerekiyor yani bu hücrenin tam bir hücre olması gerekiyor bakın. O zaman tam bir hücre olduğunda proteini saniyeler içerisinde üretiyor. Celal Şengör neyi bilmiyor? Hiçbir şeyi bilmiyor.
Hiçbir şey bilmiyor.
Sadece
konuşuyorlar
yani böyle.
Evet maşallah Allah bize doğrusunu söylemedi nasip ediyor inşallah. Şimdi kısa bir aramız var. Şimdi aradan sonra tekrar konuşmamıza devam ederiz.
Evet, yanımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce iman hakikatlerinden bahsettik ve evrimin geçersizliğinden bahsettik. İşte proteinlerin mesela işte milyonlarca senede proteinler oluşur diyorlar. Yani o kadar bilime aykırı ki, yani neresinden anlatalım onu şaşırıyoruz. Yani protein dediğimiz bir kere yapı, hücre içerisinde en güzel korunduğu yerdir protein. İki gün duruyor zaten.
Evet.
Hücre içerisinde iki gün duruyor, sonra parçalanıyor.
Doğru.
Zaten.
Doğru.
Yani hücre dışında protein çok elverişsiz koşullarda zaten proteinin varlığı hücre dışarısında. Hemen parçalanır zaten.
Çok oksijenle. Nazik, evet, çok nazik moleküller.
Evet, çok dediğin gibi nazik. Milyonlarca senede yarım protein olarak hayatına devam ettiriyor protein. Yani mesela %10 protein 500 sene yaşıyor. %20 protein 1000 sene daha yaşıyor. Böyle böyle devam ediyor. Tam protein bir oluyor, iki gün sonra yok oluyor. Böyle saçma şey mi olur? Yani bir proteinin bir anda hücre içerisinde yaratılmış olması gerekiyor. Milyonlarca senede protein oluşma ihtimali yok. Yani siz tam proteini bile bırakın, zaten hemen parçalanıyor. Yarım protein nasıl milyonlarca sene yeryüzünde dursun? Bir de bu protein bir taraftan oluşuyor mesela milyonlarca senede. Başka böyle amino asit yanıları da karar almış oluyor. Aman diyorlar arkadaşlar, biz de aynı bölgede olalım aman. Hatta böyle aynı santimetre kare içerisinde olalım. Ondan sonra biz de oluşalım milyonlarca senede. Tam aynı saniyede oluşmamız gerekiyor. Hazır olun diyorlar. Bir milyon sene içerisinde bütün amino asitler birleşip böyle şey yavaşla yavaş bir şekilde birleşip en sonunda protein yığını oluşur oluşmaz. Bir anda o proteinin hepsi nereye gitmesi gerektiğini bilip bir anda bir canlı hücre oluşturuyorlar ve bu hücre de kendi kendini kopyalayabiliyor. Yani masalda anlatılsa bile, tamam masal da hani bu kadar olmaz dersiniz yani. Hani atıyorsunuz da
bu kadar
uyduruyorsunuz hikaye, tamam, ama hani biraz daha normal,
az uydurun.
Az uydurun denir. Böyle işte kurbağayı öpünce prens olur falan. Hadi o da bayağı bir zorlanmış bir şey ama yani bu onun trilyon katı daha saçma bir hikaye. Yani hücrenin bir anda yaratılmış olması gerekiyor. Bunun başka bir açıklaması yok. Tabii bu Allah'ın bildirdiği bir kanun aslında. Çünkü hani insanlara biz örnekler vererek anlatıyoruz. Bilimsel gerçekliğini de anlatıyoruz inşallah hocamız vesilesiyle. Bazıları şey diye olabilir. Yani bu kadar saçma bir şey nasıl olabilir? Yani bunun mutlaka bir açıklaması olması lazım evrimciler tarafından. Yani bu kadar saçma bir şeyi nasıl savunabilirler gibi bir soru gelebilir. Açıklaması yok, biz söyleyelim. Hiçbir açıklamaları yok. Bu eskiden beri gelen, süre gelen bir din. Binlerce sene öncesine dayanıyor. Bilimle alakası yok. Hazreti Musa devrinde Firavun'un savunduğu bir din bu. Hazreti Musa öncesinde başka materyalist kafanın savunduğu bir din. Binlerce senelik bir pagan dinidir. Firavun da canlılığın çamurlu sular içerisinde kendi dininden oluştuğunu iddia etmişti. Şu anki evrimciler de aynı şeyi iddia ediyor. Darwin de aynı şeyi iddia etmişti. Dediğimiz gibi bu bir din. Sadece bazı öğretileri değişiyor. Bazı işte onların açısından bakarsak ayinleri değişebiliyor veyahut da başka şeyleri değişebiliyor. Onun haricinde mantık olarak hep aynı. Ve bu dine karşı her zaman hak insanlar, işte Allah yolundaki insanlar mücadele ediyor. Bunlar peygamberler olabiliyor, peygamber yolundaki insanlar olabiliyor. Sahabeler olabilir, sahabelerin yolundaki insanlar olabilir. Bu kişiler bu maddeci, materyalist kafaya karşı, bu pagan dinine karşı mücadele ediyor. Biz de Allah'ın izniyle, hocamızın vesileyle, hocamız 32 senedir bu mücadeleyi yapıyor. Bu saçma sapan pagan dinini yeryüzünde fikri olarak şu anda bitirmiş durumda Allah'ın izniyle. Ve şu anda yani bir binaydı Darwinizm, şu anda tamamen yıkıldı. Fakat tabii binayı yıkmak bir anda olabiliyor ama kalıntılarını temizlemek biraz daha vakit alabiliyor. Şu anda da Allah'ın izniyle kalıntılarını temizliyoruz yani yeryüzünden. Dolayısıyla Darwinizmin artık bilimin ilerlemesiyle hiçbir geçerliliği kalmadı. Bilim tamamen boğdu Darwinizmi. Darwinistler biz bilimi araştıralım bize delil bulur, delil oluşturur diye düşünüyorlardı. Fosil kayıtlarına bakalım işte fosil buluruz diye düşünüyorlardı. Bilim tam aleyhlerine işledi ve ayrı zamanda Allah'ın varlığının tüm dünyaya, dünya tarafından kabul olunması için hizmet ettiklerini daha yeni farkına vardılar. Ya yani meğerse Mehdiyet'e hizmet ediyorlarmış, haberleri yoktu. Şu an daha yeni farkına varıyorlar Mehdiyet'e hizmet ettiklerini. Çünkü Mehdiyet devrindeyiz şu anda. Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa'nın yeryüzünde olduğu bir dönemde yaşıyoruz şu anda. Peygamberimiz 200 alamet vermiş. Senesiyle vermiş bunu ve tarih vererek vermiş. 1400, Hicri 1400'de başlayacak bir süreçte. Ve 200 olayın aynen gerçekleştiğini görüyoruz. Bunu gördüğünüz zaman diyor Peygamberimiz, çok kolay anlaşılır bir şey. Çok acayip bir zekaya, acayip bir şeye sahip olmak gerekmiyor. Bu 200 alameti gördüğün zaman Hazreti Mehdi yeryüzündedir buyuruyor Peygamberimiz. Biz de bu 200 alameti gördük tarihleriyle beraber, yaşadık. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde olduğunu kesin olarak biliyoruz Allah'ın izniyle. Ve teknolojinin de bu kadar gelişmiş olması, işte daha önce de vermiştik bu örneği, 1000 senesiyle 1030 senesi arasında teknoloji farkı yok. 900 senesiyle 930 senesi arası yok. 1300 senesiyle 1330 senesi arasında bir fark yok. Tam Peygamberimizin o 1400 senedir beklediğimiz, verdiği tarih olan 1400 senesine geldiğimiz zaman teknoloji muazzam bir ilerleme kaydetmeye başlıyor. 1430'a geliyoruz. Ya bundan 30 sene öncesinde işte ne internet ne telefon, hiçbir şey yok. Bediüzzaman Hazretleri hayatın geliş dairesinden bahsediyor. O devirde Mehdiyet'in gelişeceğinden bahsediyor Risale-i Nur'larda. Tam da dediği gibi oluyor. Yani bundan 30 sene öncesinde düşünüyor olsanız, işte nasıl tüm dünyaya İslam anlatılacak, işte nasıl tüm dünya tarafından işte tebliğ alınacak diye düşünecek olsanız gerçekten düşünülmesi zor. Şu an biliyoruz ki Allah interneti yarattı, televizyonu yarattı, uydu teknolojisini yarattı. Televizyonları daha da geliştirdi Allah, telefon teknolojisini daha da geliştirdi. Ve şu anda muhteşem bir dönemin içerisindeyiz. Yani Allah ayrı zamanı, özellikle şu 30 sene içerisinde dünyayı hazırladı. Yani bu rastgele bir teknoloji gelişimi değildir. Diyoruz ya, yani 1300 senesinde niye gelişmiyor bu teknoloji, telefon çıkmıyor? Niye 1200 senesinde çıkmıyor Hicri? Niye 1000 senesinde çıkmıyor bu telefon ve internet? Tam zamanı geliyor Peygamberimizin haber verdiği zaman. O dönemde çıkmaya başlıyor bu internet, televizyon, işte 3G teknolojisi, ondan sonra karşılıklı görüşme yapabiliyoruz. Buna benzer yüzlerce teknoloji bir anda ortaya çıkıyor. Yani bu muazzam bir dönemde olduğumuzu gösteriyor. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Tabii canım, tesadüfen işte 1400 senesine denk gelmiş. Bunda şaşılacak ne var derseniz sizin aklınızdan şüphe eder yani karşı taraf.
Evet.
İnşallah.
İnşallah. Hakikaten ve özellikle iletişim sektöründe çok büyük gelişme oldu. Yani bundan mesela 3-4 asır önce Amerika'nın keşfi diye bir konu var. Daha kıtanın ne olduğundan dünyanın birçoğunun haberi yoktu. Şimdi bırakın dünyanın yeryüzü şekillerini ve orada hangi ülkelerin olduğunu, birisi bir yerde, yani herhangi bir genç, sadece cep telefonu olsun, onu orada konuştuktan sadece birkaç saniye sonra bütün dünya aynen izleyebiliyor. Bu hadislerde haber verilen Hazreti Mehdi çağında olacak teknolojiye, değil mi, iletişim atağına işaret eden gelişmeler. Ve son 10 yıl, 20 yıl ve 30 yılda özellikle çok büyük gelişmeler oldu. Onun öncesinde bu kadar yok. Yani insanlar çok dikkatli düşünmesi lazım. Allah sadece düşünmeye yetecek. Yani düşünmek gerekiyor sadece. Allah alametlerini tek tek gösteriyor, ahir zaman alametlerini. Ve Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın yaşadığının ve ahir zamanda olduğumuzun alametlerini. Hatta onunla ilgili bir videomuz vardı. Ahir zamanla ilgili videomuz. O hazırsa onu gösterelim, sonra konuşalım inşallah.
Ahir zamanda gerçekleşen Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleri. Kıyamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncukların ard arda kopması gibi. Alametler, ağı koparılıp kaçan balıkların birbirini kovaladığı gibi kovalar. Hadislerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinin adeta tesbih taneleri gibi arka arkaya meydana geleceğini bildirmiştir. Gerçekten de Hicri 1400'ün başlamasıyla birlikte söz konusu alametler bir dizideki boncuklar gibi arka arkaya zuhur etmeye başlamıştır. Fırat Nehri'nin durdurulması Mehdi'nin alametlerindendir. Hicri 1400'de Fırat'ın suyu ilk defa kesilmiştir. Üzerinde inşa edilen 210 metre yüksekliğindeki Keban Barajı Fırat'ın akışını kesmiş, böylece Peygamberimizin hadisinde işaret edilen alamet gerçekleşmiştir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişini insanlara haber veren büyük alamet. 15 Kasım 1979. hadiste verilen bilgilere göre bu Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a ayak bastığı günler içerisinde gerçekleşecek bir olaydır. Bu olayla Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın İstanbul'a gelişi, gök gürültüsü gibi şiddetli bir sesle günlerce süren dev ateş, ışık ve duman bulutuyla ve zaman zaman süregelen patlamalarla Allah tarafından insanlara haber verilmiştir. Şevval ayında ayaklanma, Zilkade'de harp konuşmaları, Zilhicce'de ise harp vaki olacak. İran-Irak Savaşı, Hicri 1400, Miladi 1980 yılı Ekim ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı. Talikan'a, Afganistan'a yazık oldu. Hadiste Afganistan'ın ahir zamanda işgal edileceğine işaret vardır. Gerçekten de Rusların Afganistan'ı işgali olan 1979 yılı Hicri 1400 yılına denk gelmektedir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışından evvel her tarafı aydınlatan kuyruklu bir yıldız doğacaktır. Dünyamızın yakınından ancak 76 yılda bir geçen Halley kuyruklu yıldızı 1986 yılında yani Hicri 1406'da geçmiştir. Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. Doğu tarafından bir ateşin görünmesi, 1991 yılında Irak'ın Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır. Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde güneş iki defa tutulacaktır. Hicri 1400 içinde 1981 ve 1982 yıllarında arka arkaya ve tam Ramazan ayında güneş ve ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Onun çıkacağı yıl insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Kabe baskını da Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının diğer alametlerinin gerçekleştiği dönemin tam başında yani Hicri 1400 yılının ilk gününde 1 Muharrem 1400 yani 21 Kasım 1979 tarihinde meydana gelmiştir. Tozlu dumanlı karanlık bir fitne görülecek. Bunu diğerleri takip edecek. Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Bir ordu savaş için gelir. Çöle girdiğinde baş ve sonundakileri batar, ortadakiler de kurtulmaz. Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmesinin ardından Irak ordusunun Cumhuriyet muhafızları olarak bilinen 60 bin kişilik bölümü ve fedailer olarak bilinen yaklaşık 15 bin kişilik askeri kaybolmuştur. Irak halkı 3 fırkaya ayrılır. Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çok belirleyici çıkış alametlerinden biri olan ve İmam-ı Rabbani tarafından bildirilen önemli bir alamet de boynuzu andıran iki uçlu bir yıldızın çıkmasıdır. Bu kuyruklu yıldız 24 Şubat 2009 yılında dünyaya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızıdır. Bir daha binlerce yıl sonra geçeceği düşünülen bu kuyruklu yıldız hadisteki tariflere tam olarak uymaktadır. Şu hadiseler meydana gelmedikçe kıyamet kopmayacaktır. Depremler çoğalacak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerde belirttiği gibi dünya tarihinde ilk defa 1980'lerden sonra depremlerin sayısında böylesine bir artış olmuştur. Dünyayı gittikçe saran göktaşları. Milyonlarca göktaşı dünya tarihinde ilk kez 1980 yılından sonra atmosferde bu şekilde yoğunlaşmaya başlamıştır. Tüm bu alametlerin Hicri 14. yüzyıl başından itibaren ard arda ortaya çıkmaları, içinde bulunduğumuz dönemin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yeryüzünde bulunuş yılları olduğunu çok net bir şekilde ortaya koymaktadır.
Evet, videoda gördük. Birkaç tane alamet var tabii videoda, yani 7-8 tane en fazla. Onlar bile aslında tek başına yetiyor yani aynı zamanda olduğumuzu anlamaya. Benim yeni öğrendiğim bir hadis var. Ben onu okumak istiyorum. Sürekli paylaşıyoruz o günlerde. Gerçekten çok yani net teknolojiyle ilgili net bir hadis inşallah. Peygamberimiz şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İşler ehline Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a emanet edildiğinde Yüce Allah onun için dünyanın en alçak bölümünü yükseltecek, en yüksek yerlerini de alçaltacak. Öyle ki tüm dünyayı avucunun içini gördüğü gibi görecek. İçinizden hanginizin avucunun içinde bir saç teli olsa onu göremez. Bakın, ahir zamanda muhteşem bir teknolojiye işaret ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın, bakın normalde işte oyuklar vardır, dağlar vardır. Dünya böyledir değil mi? Peygamberimiz buyuruyor ki, dünyanın alçak bölümleri yükselecek, yüksek bölümleri alçalacak. Yani iki boyutlu hale gelecek dünya buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve tüm dünyayı avucunun içinde görebilecek Hazreti Mehdi. Bu ne oluyor? Şu anda bilgisayarlarda siz Google Earth programını yüklediğiniz zaman el bilgisayarlarında, avuç içi bilgisayarlarda Google Earth programını yüklüyorsunuz. Gerçekten de tüm dünyayı avucunuzun içinde görüyorsunuz. Ve nasıl görüyorsunuz biliyor musunuz? Yüksek yerleri alçaltılmış, alçak yerleri yükseltilmiş. Yani iki boyutlu olarak görüyorsunuz. Yani muazzam bu olay 1400 sene önce en mükemmel ancak bu şekilde anlatılırdı. Yani 1400 sene sonrasını gören bir insanın o zamanda bu teknolojiyi en mükemmel şekilde ancak bu kadar anlatılabilirdi. Peygamberimiz aynen böyle anlatmış. Tekrar söylüyorum. Yüksek yerlerin alçaltılacağı ve alçak yerlerin yükseltileceği, yani dünyanın iki boyutlu hale getirileceği üstten anlatıyor Peygamberimiz ve bunu avucunun içerisinde görebileceksiniz buyuruyor. Yani şu anda herhangi bir yeni çıkan cep telefonları zaten bilgisayardan farksız. Google Earth programını yüklüyorsunuz elinizdeki bir telefonunuza. Avucunuzun içine bir bakıyorsunuz. Aynen Peygamberimizin tarif ettiği gibi dünyayı görüyorsunuz. Yani evet. Şu hadis tek başına, yani dünyadaki insanlar öğrense tüyleri diken diken olup ayağa kalkacağı bir hadistir.
Ahir zamanda olduğumuzu direkt gösteren
bir direkt şey gösteriyor ahir zamanda olduğumuzu inşallah.
Bir de sadece yer şekillerini, adresleri değil, avucunun içerisinde o akıllı telefonlarla dokunmatik haberleri de görüyorsun, canlı yayınları da görüyorsun. Dünyanın neresinde ne olmuş hepsini hakikaten avucunun içerisinde, yani neresinde ne olmuş? Güney Afrika'nın bir ucra köyüne bomba patlasa mesela, yani ne olursa yanardağ patlasa veya hepsini gösteriyor Allah teknoloji vesile ederek inşallah. Hazreti Mehdi devrinde yaşıyoruz. Hazreti Mehdi'nin yaşadığı bir devirde yaşıyoruz inşallah. Allah'a şükürler olsun ki Hazreti Mehdi'yi ve Hazreti İsa'yı inşallah bu dönemde hayatta kılıyor. Çünkü onlar olmasa dünyanın şu anki hali hep böyle birçok yerde sorun var. Değil mi? Hatta geçtiğimiz asırla çok büyük savaşlar ve katliamlar oldu. Yani Allah böyle elçilerini inşallah vesile ediyor, gönderiyor ki düzeni düzeltmek, hak olan düzene yitirmek için. Değil mi? Yoksa zaten insanoğlunun şu an içinde birçok problemi var. Peki şimdi onunla ilgili bir sunum göstermek istiyorum. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olmadığı ortamda yeryüzündeki her şey bozulmaya uğrar. İnşallah. Şimdi Ebu Hamza şöyle diyor. İmam Sadık'a dedim ki, imamsız, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam olmadan yeryüzü baki kalır mı? İmam, eğer yeryüzü imamsız, Hazreti Mehdi aleyhisselamsız kalırsa altı üstüne geçer diye naklediyor inşallah. Mufazzal bir Ömer Küfe şehrinin minberinde şöyle buyurdu. Biliniz ki yeryüzü Allah'ın hücreti, yani Hazreti Mehdi aleyhisselam olmadan ayakta duramaz. Yeryüzünün tamamı ayakta duramaz. Eğer Allah'ın hücreti, yani Hazreti Mehdi aleyhisselam bir an yeryüzünden çekilse, yer halkın üzerine göçer, çöker. Bu aynı zamanda Allah'ın kıyameti uzattığına dair bir hadis vardı. Onun için değil mi? Kıyameti bekletir. Bir gün bile kalsa yeryüzünde.
Uzatır.
Evet, onu uzatır. Hazreti Mehdi'nin görevini bitirmesinden sonra inşallah kıyameti koparır bir hadis var. Aynı zamanda o hadise de bu benziyor. Nitekim bugün yeryüzünün tamamı, üst tarafı uzayda gök taşlarıyla çevrilmiş durumda. 1980 yılından önce çok az olan 2-3 tane, şu an günümüzde 500 bin tane göktaşı da çevrilmiş durumda. Ya her an birisinin çarpması vuku bulurken, böyle bir şey çok büyük bir olasılıkken Allah tutuyor ve onları çarptırtmıyor. Onları da tabii yaratan Allah özel olarak yaratıyor. Ayrı zamanda olduğumuz anlaşılsın diye inşallah. Ama zahiren baktığımızda hakikaten her an olabilecek bir hadise kıyamet. Değil mi inşallah? Başka bir slide'da Hazreti Mehdi'nin ikinci vazifesi Hilafeti Muhammediye aleyhissalatu vesselam ünvanı ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi yani Müslümanların manevi lideri ünvanı ile Şeair-i İslamiye'yi, yani İslam ahlakının esaslarını ihya etmektir. Alemi İslam'ın vahdetini, yani İslam aleminin birliğini noktayı istinad edip, yani temel dayanak noktası yapıp, beşeriyeti maddi ve manevi tehlikelerden ve gadab-ı ilahiden kurtarmaktır. Yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam, İslam ahlakını bütün dünyaya anlatarak ve İslam'ın dünyaya yayılmasını ve hakim olmasına vesile olarak, aynı zamanda hem güzel bir ahlakın yayılmasına vesile oluyor, hem de Allah'ın gadabından, helak etmesinden de korumasını, yani Allah'ın helak etmemesine vesile olmuş oluyor inşallah. Yani inşallah. O yüzden Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın olması, şu an görevini yapması, güzel ahlakın dünyaya yayıyor olması çok büyük bir müjde. Günümüzde yaşaması da çok büyük bir sevinç vesilesi. O yüzden her Müslümanın bu müjdeyi yayması, anlatması, değil mi? Bütün insanlara bu güzel haberi herkese bildirmesi gerekir inşallah.
Evet. Evet, güzel ahlak sadece imanla mümkün olur. İman etmeyenlerin de kötülüğü tasarlamaları, yani kötülüğü, zulmü tasarlamaları da, o da Allah'ın bir mucizesi. Bakın Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ayetlerimiz konusunda hileli bir düzen kurmak, yani bir entrika çevirmek, zulmü örgütlemek, onlar için bir alışkanlık ve kötü bir edinimdir. De ki düzen kurmada Allah daha hızlıdır. Şüphesiz bizim elçilerimiz sizin geliştirmekte olduğunuz düzenleri yazmaktadırlar. Yani iman etmeyenlerin hileli bir düzen kurmayı, kötülüğü örgütleyeceklerini bildiriyor Allah. Yine başka bir ayette Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler, sizden olmayanları sırdaş edinmeyin diyor Allah. Yani iman etmeyenleri sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. İman etmeyenlerin kötülük yapacaklarını ve bundan da hoşlanacaklarını söylüyor Allah. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışarı vurmuştur. Sinirlerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Hakikaten iman eden birisi, yani Allah'tan korkan birisi asla kötülük yapmaz. Evet. Merhametli olur, şefkatli olur. Değil mi? Kesinlikle masum insanları zarar vermez ve öldürmez. Ama bunun tersi olduğunda iman etmeyenlerin de tam tersine zulüm ve zorbalığı, değil mi, örgütlediğini ve yaptıklarını görüyoruz. Mesela şimdi komünizmin böyle bir özelliği var. Dine karşı olması. Yani komünizmin en önemli özelliğidir. Bunun komünizmin bütün kurucuları, liderleri hepsi söylüyor. Bakın Karl Marx mesela diyor ki, Lenin pardon, bir Marksist materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı. Nitekim Marx da haşa din halkın afyonudur. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir diyor. Yine Marx Engels Lenin, Marksizm bir materyalizmdir. Bu niteliğiyle diyor, din düşmanıdır. Bu yalanlanamayacak bir durumdur. Ancak yine bu kitapta dine karşı koymalıyız. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir diyor. Bundan dolayı zaten komünizmin getirdiği bela, insanları zulmetmesi, baskı altına alması, kan dökmesi, terör, hepsi bundan kaynaklanıyor. Nitekim komünist liderlerin söylediklerine baktığımızda hep bunu görüyoruz. Mesela Lenin pratiğe geçiriyor bu fikirleri. Ne diyor Lenin? Biz politik öldürmelere kesinlikle karşı değiliz diyor. Sadece geniş halk kitleleriyle doğrudan bağlantılı olan bireysel terörist hareketler değer taşırlar diyor. Alenen terörizmi savunuyor. Yine başka bir konuşmasında Lenin diyor ki, bir işçi toplantısında, eğer kitleler kendiliğinden ayağa kalkmazsa hiçbir şey başaramayız. Spekülatörlere karşı terör uygulamadığımız, hemen oracıkta kafalarına bir kurşun sıkmadığımız sürece hiçbir yere varamayız. Komünizm sırf kan dökmeyi, zorbalığı ve terörü şiar edinir kendine, amaç edinir. Hatta hocamız demişti yani böyle, bu devrimden sonra da durmaz. Yani sürekli kan gerekir.
Fikirsel altyapı sunulmadığı için
evet, yani
sürekli kan dökmeye zaten ihtiyaç duyuyor.
Kızı kan denizinde diyor, doğacak bir güneş diye evet söylüyor. Yani komünist eserlerde bunu söylüyorlar. PKK'nın yaptığı da bu işte. Yani komünist, Stalinist, Leninist bir örgütlenme olduğu için kan dökerek bir ayaklanma, kan dökerek devrim, komünizmin hakim olması ve bunun başka yerlere ihraç edilmesi. Bu asla durmaz. Yani fikri bir çalışma olmadan antikomünist, antimateryalist demişti hocamız inşallah. İdeolojik olarak yani bir mücadele gerekir. Onlar nasıl ideolojik mücadele ediyor? Ve asla da durmazlar dedi mi demişti hocamız. Öyle bir konu yok. Yani komünist, komünizme din olarak inandığı için evet. Ve kan dökmeyi de hedef haline getirmiş. Terörü, zorbalığı ve bu şekilde proletarya diktatörlüğü. Bu mümkün değil durması yani bunun. Durmasının tek yolu fikren onun ortadan kaldırılması inşallah.
Fikri dayanağını Darwinizm'den alıyor zaten. Şimdi bir tane Darwinist çıkmıştı Habertürk'te şey demişti. İşte evrim teorisi okutulursa, genel kabul görürse, işte insanlarda genel olarak birbirleriyle savaşacağına, işte insanların kan dökeceğine, birbirlerini öldüreceğine dair bir inanç var demişti böyle. Yani sanki böyle hiç böyle bir şey olmamış. Böyle Darwinizm son derece masummuş. Yani Darwinistler işte insan sevgisinden bahsediyormuş sanki. İşte doğada sevgi ve dayanışma vardır gibi bir iddiaları varmış gibi. Böyle bir konuşma yapmıştı. Gerçekten tüylerim ürpermişti yani izlerken. Hatta burada da defalarca gösterdik. Yani bu zaten yaşandı yani. Bu sanki olmamış gibi bir olay gibi anlatmanın. Zaten tüm dünya Darwinist oldu. İki tane de dünya savaşı çıkardı bu Darwinizm. Yani 1859'da Türlerin Kökeni kitabı çıktı Charles Darwin'in. Ve şunu söyledi. Siz dedi, bilim bize gösteriyor ki insan düşünen bir hayvandır. Haşa. Ve ancak savaşarak gelişir. Dedi. Nasıl oluyorsa bu iki dünya savaşı da bu Türlerin Kökeni kitabı çıktıktan ve bu iddia tüm herkese yayıldıktan artı tüm devlet liderleri de bu Darwinizmi kabul ettikten sonra çıktı. Sonra da diyorlar ki ama Darwinizmle alakası yok. Yani Darwinizmle alakası olmaz olur mu Darwinizmle? Yani net bir şekilde Darwinizm yüzünden çıktı bu iki dünya savaşı. Siz evet. Diyorsunuz ki canlılar savaşarak gelişir, doğadaki kaynaklar kıttır, işte hastaların, sakatların bu kaynakları yememesi gerekir, bizim kaynaklarımızı tüketmemesi gerekir. Ve dolayısıyla bu savaşlar sayesinde de bu hasta ve sakat insanlar, başımızın tacıdır tabii onlar bizim hepimizin, ben evrimcilerin mantığını söylüyorum, elenmelidir savaşlar sayesinde. Dolayısıyla ne yapmamız gerekiyor? Savaşmamız gerekiyor. Sonra ardından iki dünya savaşı çıkıyor. Diyorlar ki Darwinizm'le bir alakası var mı? Yok, Darwinizm'le bir alakası yok. O öyle denk geldi işte, iki tane dünya savaşı çıktı. Yani buna kimse inanmaz yani böyle bir şey. Bir gram aklı olsun bir insanın. Böyle bir şey itibar bile etmez. Güler hatta yani böyle bir iddiaya. Ve de bu savaşlar çıkarken de Darwinizm farklı ideolojileri taban oluşturdu. Sözde fikri taban oluşturdu. Bunlar da faşizm ve komünizmdir. Hatta başka izimlere de aynı zamanda taban oluşturdu. Hepsi kendisine göre aldı bunu ve katletmek için kendince sözde nedenler oluşturdu. Bakın Marx mesela şöyle diyor. Engels'e yazdığı mektupta. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur diyor. Darwin'in söylediği ve Darwin'in yazdığı kitap için. Marx söylüyor bunu. Komünizmin kurucusu. Mesela yine Stalin diyor ki genç nesillere üç şey öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijini ve Darwin'in öğretilerini. Stalin de Darwinist'ti. Darwin, Stalin bakın neler yaptı. Köylülerin mahsullerini toplatıp milyonlarca insanı kıvranarak can vermesine neden oldu. 20 milyon insanı direkt katletti Stalin, Darwinist Stalin. Çin sosyalizmin temeli Darwin'e ve evrim teorisine dayanmaktadır diyor Mao. Bakın Mao da Darwinist. 10 milyon kişi Mao'nun direktifleriyle öldürülüyor. 20 milyon kişi cezaevlerinde öldürülüyor. 40 milyona yakın kişi de açlıktan öldürülüyor. Darwinist kafa yüzünden. Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 20 milyon ölü, Çin'de 65 milyon ölü, Vietnam'da 1 milyon, Kore 2 milyon, Kamboçya 2 milyon, Doğu Avrupa 1 milyon, Latin Amerika 150 bin, Afrika 1.7 milyon, Afganistan 1.5 milyon, toplam 100 milyon, dünya savaşlarında dahil edersek 350 milyonun üzerinde bir kan gölüne neden oluyor. Komünizm ve Darwinizm, faşizm. Üçü birlikte aslında kökeninde Darwinizm. Sonra diyorlar işte bu Darwinizm niye vahşet getirsin ki yani? Niye öyle bir şey yapsın ki? Darwinist insan sevgi insanıdır. Darwinist insan nasıl sevgi insanı olsun? Yani o kadar saçma bir mantık ki. karşındakini öldürerek gelişebilir diyor Darwinizm. Ve bu insandan sevgi bekliyoruz. PKK'ya bakıyoruz. İnsanlar hiçbir mantık göremiyor. Ya yapmayın diyorlar, ayıp ediyorsunuz diyorlar. Yani niye insan şeyde diyorsunuz bizim evlatlarımızı? Yapmayın, ayıp ediyorsunuz. Bakın çorbanızı da, sıcak çorbanızı için. Gelin evlendirelim sizi, vazgeçin. Yani seni yok edilmesi gereken yarı gelişmiş bir hayvan olarak görüyor karşı taraftaki kişi. Sen de ona gel çorba ısmarlayayım sana, anlaşalım diyorsun. Yani bir sonuç alınamayacağı böyle bir şeyle belli. Yani karşı tarafa onun Allah tarafından yaratılmış şerefli bir varlık olduğunu, eğer takva sahibi olursa da daha üstün ve daha şerefli bir varlık olacağını ve ahirette de Allah tarafından karşılığını bulacağını, ölünce yok olup gitmeyeceğini anlatman gerekiyor.
Evet.
Çorba ısmarlamayla, evlendirmeyle bu işler olmayacağı açık yani. Hocamızın vesilesiyle öğreniyoruz tabii bunları biz. Hocamız anlattığı için anlıyoruz inşallah.
Öcalan diyor ki, bakın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı savunmada söylüyor, bunu yazmış. Evrim kuramının antropolojiye uygulanmasıyla ilkel primatların, insanların ilk maymunsu ataları 60 milyon yıl önce oluştukları, 20 milyon yıl önce de iklimsel koşullar sonucu Doğu Afrika'da ilkel araçlarla iki ayağı üstünde yürüyen türün gelişme gösterdiği kanıtlanmaktadır. Darwinist yani. Ama aynı zamanda bütün Darwinist komünistler gibi din düşmanı aynı zamanda. Bakın diyor ki mesela, haşa, Marksist-Leninist olan bu Öcalan, Allah'ın haşa Arabistan tasarımı olduğu, Allah'ın 99 isminin Sümer kavramlarından ileri geldiği haşa, Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile parası için evlendiği söyledikleri bunlar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi savunmasında. İslamiyet'in feodalizm ihracatçısı olduğu, Tanrı fikrinin izafiyet teorisinin ilkel bir önlanışması olduğu, haşa namazın tiyatro olduğu gibi böyle haşa, tam Allah din düşmanı, Allah'a tenzih ederiz, din düşmanı, evet. Darwinist, Stalinist, Leninist bir örgüt yani. Nasıl durdurulur bu? Anti-Darwinist, anti-materyalist, anti-komünist çalışmayla yani bilimsel delillerle durdurulur. Yoksa hocamızın dediği gibi böyle yapmayın ayıp oluyor, işte şudur budurla olmaz.
Evet, parayla olmaz, öyle şeyle olmaz. Evet. Fikri olarak Allah'ın varlığının net kavratılmasıyla, değil mi, anlatılmasıyla olur inşallah. Eğer olmazsa bu zihniyete sahip insanların, yani Allah inancı olmayan insanların yapabileceği vahşetin zaten sınırı yok. Daha dün şeyi gösterdik, daha dün Doğu Türkistan'daki olan vahşeti gösterdik. Oradaki halk, halkın bireyi yani silahlı ekibi değil, Doğu Türkistanlı Müslüman kardeşlerimize zulmediyor, işkence ediyor, öldürüyor sokağın ortasında, kafasına taş kırıyor. Bu ateist olduğundan dolayı, vicdanı olmadığından dolayı, yani vicdanını kullanmadığından dolayı, Allah'ı reddettiğinden dolayı haşa bu hale geliyor.
Aynısını mesela bir kediye yapsalar, videoyu yayınlansa.
Evet.
Avrupa'da, Amerika'da.
Büyük yankı uyanır.
Herkes sokaklara dökülür ama Uygur bir çocuğa olduğu zaman tamam o zaten oluyor. Hayatımıza devam edebiliriz.
Bir talk show vardı geçen, izlemiştim, bak hiç aklımdan çıkmıyor. Bir ekip deniz aslanlarının kurtulması için bilmem Amerika'ya yakın bir yerde para topluyorlarmış. O programda da kampanya yaptılar. 50 bin dolar hediye çeki verdiler. Nasıl seviniyorlar ve nasıl büyük bir iş yapmış olarak anlatıyorlar. Ya orada insanlar ölüyor ve kaç bin tane, şu geçtiğimiz asırdan bu zaman milyonlar, yüz milyonlarca insan öldürüldü. Bunların kurtulması için esas çaba harcamak gerekirken, yani tamam o hayvanlar da tabii kurtulması bir şey ama bunların yanında bunu yapmak çok acayip bir konu olmuş oluyor.
İşte aynı görüyor, o da haşa hayvan ben, diyor, evet. Diğeri de hayvan diyor. Ben bu hayvanı korumayı tercih ettim diyor. Darwinist kafayla yola çıktığı zaman böyle bir tercih meselesi olmuş oluyor onun için tabii inşallah.
Şimdi bir sunum göstermek istiyorum. Terörist diyoruz ya, kan dökmek, katletmek. Bu nasıl oluyor? Bir insanın terörist olabilmesi için, yani katil olması için, katletmesi için ve savaşı istemesi için önce karşısındakinin söylediğimiz gibi insan olmadığına, çatışmanın sözde doğanın kuralı olduğuna, öldürmenin ve katletmenin sözde makul olduğuna, hiç kimseye karşı sorumlu olmadığına inanması, yani Darwinist olması gerekir. Darwin çünkü bunları söylüyor. Evrimci Darlington, evrimci olarak Evolution for Naturalist, Naturalistler için Evrim isimli kitabında vahşetin ve evrim teorisinin doğal bir sonucu olduğunu şöyle itiraf ediyor. Birinci nokta, bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir. Bak, böyle bir şey içimizde vardır diyor. Doğal olarak vardır diyor. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır. O zaman vahşilik insanlar için normaldir, evrimin bir ürünüdür diyor. Evrime inandığı için bak böyle bir varsayımda bulunuyor.
Tipler yalnız.
Ha, evet, tipleri göstereyim bir daha.
Eşkaller.
Bu Mao değil mi? Çin komünizminin kurucusu. Marx, Stalin, Dawkins. Günümüz Dawkins. Gerçi Dawkins Darwinist bir dünyada yaşamak istemediğini, böyle bir dünyanın olmasını istemediğini itiraf etti geçenlerde. Lenin ve Öcalan, az önce Oktay Özen söyledi. Bu yani vahşetin Darwinist ürünü olduğunu ve vahşeti savunan kimseler. O anlamda.
Şimdi biri alabilir miyiz?
Bir şey mi göstereceksin?
Sen devam ediyor musun? Pardon.
Evet, bir tane daha slide var. Komünizm Darwinist bir ideolojidir bu anlamda, az önce anlattım. Darwinizm komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki Engels Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz Marx'a şöyle yazdı. Şu an okumakta olduğum Darwin tek kelimeyle muhteşem dedi ve bu ideolojiden sonra dünya kan gölüne döndü. Neden? Allah'ın varlığını inkar ettikleri için. Tekrar suhuletin sağlanması için Allah'a inanmak, iman etmek tek çözüm inşallah.
Komünizmde fakir kalmayacak diyorlardı. Gerçekten doğru. Bütün fakir olsun, zengin olsun herkes bizi öldürdüler. Gerçekten de fakir kalmadı. Yani hepsi açlıktan öldü zaten. Yani o mantıkla yola çıkılması ve komünizm hani mutluluk getireceği, işte fakir kalmayacak, herkes şey olacak. Bu denendi bir kere ve olmadığı görüldü. O yüzden ısrar etmenin bir manası yok.
İnşallah. Evet. Bir alabilir miyiz?
Evet, bu Öcalan'ın Lenin'e özeniyor. İşte geçenlerde bir köşe yazarı da yazdı. Hocamız programda değindi ona. Lenin'e özenmiş. Lenin'i örnek olarak gösteriyor. Pardon, bir politikacı. İşte bazen de köşe yazarların odasında Lenin heykeli falan oluyor böyle. Şimdi mesela bakın diyor ki Öcalan, Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum. Bu dönemin Lenin'iyim ben diyor. Yani real sosyalizmle savaşarak, emperyalizmle savaşarak yeni sosyalizmi inşa ediyorum. Bizim yaptığımız o diyor, komünizmi hakim kurmaya çalışıyoruz. Kanlı devrim yapacağız yani. PKK, Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır. Bundan sonrası açık ki etli tırnak gibi birbirinden ayrılmayan bu miras üzerine şekillenecektir. Açıkça Lenin'e özeniyor yani. Lenin olduğunu iddia ediyor. Lenin olmaya çalışıyor. Lenin ne yaptı? Lenin terörizmi, kan dökmeyi, öldürmeyi savunuyordu ve bunu hayata geçirdi. Yani o dedikleri kanlı devrimi yaptılar. Komünizmin çünkü oluşması için mutlaka kanlı devrim gerekir diyorlar. Çatışma gerekir, kanlı devrim gerekir. Ayıplıyor hatta terörizmi savunmayanları. Sonunda ne oldu? Lenin çıldırarak öldü. Bakın Lenin'in son andaki resimleri. Bütün hayatı boyunca zorbalığı, insanları öldürmeye savunan Lenin aklını kaçırarak öldü ondan sonra. Son hali bunun. Mesela yavaş yavaş delirmeye başlıyor. Sık sık şuurunu kaybediyor. Cinnet geçiriyor. 1923 farzındaki felçten sonra da tamamen delirmiş. Öldüğünde suratı korkunç bir hal almıştı Lenin'in. Bu halinin bilinmesini istemeyen Stalin de doktorlara emir vererek cesedin güzelleştirilmesini istemiş. Doktorlar da bir nevi estetik cerrahi tekniğiyle ve ilaçlarla onun yüz şeklini normal hale getirip daha sonra da mumyalamışlar. İşte buna özeniyorlar. Özendikleri bu Lenin.
Evet.
Tamamen terörü, zorbalığı savunan, kan dökmeyi savunan ve sonları çıldırarak ölen
birisi.
Psikopat.
Bir ayet okuyayım ben bu konuyla ilgili direkt alakalı. Şeytan Allah'a sınırım. Çünkü bu tarz liderlere baktığımız zaman hep sonları bu şekilde oluyor. Ya işte Hitler'e bakıyoruz. Bambaşka bir şekilde ölüyor. İşte Stalin'e, Lenin'e bakıyoruz. Hepsi böyle garip sonlarla ölüyorlar. Allah Rum suresi 10. ayette şeytan Allah'a sınırım. Sonra kötülük yapanların uğradıkları son, Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve alay konusu edinmeleri dolayısıyla çok kötü oldu buyuruyor Allah.
Ve ayetin ticari sonu inşallah. Lenin şöyle diyor tam olarak komünizmi dikte ederken, tavsiyesi şöyle, çok net söylüyor. Yani bunu çekinmeden söylüyor. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden para çalmak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın en önemli unsurlarındandır. Ya ne kadar vahşi bir ideoloji olduğu buradan belli. Kabul ettirilmesi için tavsiye edilen strateji bu. Katliamın stilleri, terörizmin stilleri bu şekilde yapılmalı ki bizim ideolojimiz kabul edilsin diyor. Ya Deccal'in dini olduğu ve Deccal'in öğretisi olduğu çok belli. Hiç insancıl. Bir de yani bunun sonucunda ne olacak, bunu neden yapıyoruz diye sorduğunda komünizm hayali bir refah seviyesini vaat ediyor değil mi? En üstün yönetim şekli budur diyor.
Evet gördük.
Ulan zaten adamları katlede atlede giden, kabul ettirilen bir ideoloji. Bunun nesi iyi yani?
İnsan kalmıyor.
Daha zaten. Evet yöneteceğin, kuracağın ülkenin polislerini öldürüyorsun. Devlet memurlarını öldürüyorsun. Yangınlar çıkartıyorsun, bombalıyorsun. Bunun yani iyiye gideni ne? Zaten kurulurken ve yapılırken olan ortam kan gölüne dönüyor. En güncel örnek olarak da nasıl Darwinist materyalist yapıya sahip olan birisi biz kan dökebilir diyoruz. Yani hocamızın inşallah öğrettiği şekilde bunu söylüyoruz. Daha geçenlere Norveç'te oldu. En son 2. Dünya Savaşı'nda bomba patlamış herhalde ülkede. Ama bir anda insanları katleden 95 kişi en son ölmüştü. Bir vaka oldu. Normalde Allah'a iman eden değil mi bir insan, tam Müslüman olan bir insan, insanı öldüremez, toplu katliam yapamaz ve böyle suçsuz, günah yani suçunun ne olduğu belli olmayan, yargılamadan insanları infaz edemez. Bu son olan olay nasıl insanın inançsız olduğu zaman bu tip vahşetler yapabileceğine de bir örnek olarak verebiliriz inşallah.
Yani bunları biraz önce okuduklarını, onu öldürelim, bunu öldürelim ideoloji olarak kabul eden ve bunun için dağa çıkan bir gözü dönmüş katile sen ayıp yapıyorsun yapma dersen dinler mi? Adam zaten bunun için çıkmış daha. Kan dökecek, yakıp yıkacak, yok edecek, silah almış eline. Buna bu ideolojiyi kabul edene karşı ideolojiyle cevap verilir. Anti-Darwinist, anti-komünist çalışmayla inşallah. Hocamızın hep vurguladığı ama devletimizin yapması gereken inşallah bu olmuş oluyor ki ancak o şekilde durdurulabilir PKK inşallah.
İnşallah. Süremizin de sonuna geldik. Bu güzel programın sonuna geldik inşallah. Yarım saat sonra yani saat 12.30'da A9 TV ekranlarında ve Harun Yahya TV internet sitemizde hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak inşallah. Hayırlı geceler.